İyi geceler sevgili A9 TV izleyicileri. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Canlı yayınımızda Doktor Oktar Babuna ve Onur Yıldız'la beraberiz. Yine evrim teorisinin geçersizliği, iman hakikatleri, ahir zaman konuları üzerinde bir sohbet yapacağız inşallah.
Evet.
Hocam sen evrim konusuyla galiba başladın.
İnşallah. Ya evrimden biz hep konuşuyoruz. Çünkü hocamızın öğrettiği üzere. Çünkü evrim teorisi bu yüzyılın vebası. Yani inançsızlığın temelinde konu alan ateist ideoloji, yani kökenli bütün ideolojilerin hepsinin kökeni evrim teorisi. Allah ayrı zamanda böyle bir durum yaratmış vaziyette. Yani bu evrim teorisini kaldırdığımız zaman inşallah, hep onun geçersizliğini anlatıyoruz. Evrim teorisinin geçersizliğini kıldığımız zaman Allah'ın izniyle, o zaman ateizm çöküyor. Ve ateist ideolojilerin hepsi çökmüş oluyor. Komünizm de çöküyor, yani faşizm de çöküyor. Yani bu ateizme, ateist yani Allah tanımayan haşa, bütün ideolojilerin hepsi çökmüş oluyor. Bu neyi çözüyor? Mesela terörü de çözüyor. Çünkü bütün teröristlerin, hocamız söylemişti, Darwinisttir, komünisttir, ateisttir, materyalisttir. Eğer evrimle siz onun insanların, yani onlara verilen telkin hep böyle oluyor. Evrimleştik biz. Biz her insan gibi, biz de yani bütün canlıların bir parçasıyız. Haşa insan değiliz, hayvanız. Bizim ideolojimizi kanıtlamamız için savaşmamız gerekir. Çünkü mücadelenin altın kanunu budur. Gibi bir öğretilerle öğrettiğiniz zaman karşınıza bir terörist çıkıyor. Bu adına ne denirse denilsin. İster İslami öyle diyorlar terörist veya PKK olsun, her ne olursa olsun. Kökeninde aldığı eğitim aynı oluyor. Darwinist ve materyalist bir eğitim oluyor. Şimdi o yüzden evrimi geçersiz kılmak inşallah çok önemli. Günümüzde de evrimi hala savunan birkaç tane tip kaldı. Türkiye'de geçtiğimiz senelerde televizyonlara da çıkmışlardı. Çok da iyi oldu onların düşüncelerini göstermek açısından. Ve şimdi Türk halkı özellikle hem evrimi savunanların hem de evrim teorisinin ne kadar mantık dışı, ne kadar bilim dışı, ne kadar zayıf bir teori olduğunu, teori değil de hipotez paçavrası olduğu gerçeğini kavramış oldu. Tabii bu hızla bütün dünyaya da yayılıyor. Büyük bir kısmına da yayıldı inşallah. Şimdi Türkiye'deki bu televizyon programlarından bir kesit göstereceğim inşallah. Mutasyonla akciğer oluşumunu açıklamaya çalışıyor. Şimdi hep beraber sunumumuzu izleyebiliriz. Evrimcilerin akciğerin oluşumu için yaptığı açıklamayı izleyeceğiz biraz sonra. Yaptığı açıklama demeyeyim de.
Açıklama mı?
Açıklamamayı izleyeceğiz. Evet. Mutasyonla, bakın mutasyonla hemoglobin kontrolündeki aksaklık sonucunda, yani oksijen, hemoglobin kontrolünde oksijen var. Ondaki aksaklıkta açığa çıkan oksijen moleküllerinden akciğer oluştuğunu söylüyorlar. Ya yani oksijen açığa çıkınca doktor hocam akciğer oluşuyormuş. Öyle bir kural söylüyor, öyle bir şey iddia ediyorlar. Şimdi hep beraber izleyelim.
Oksijene olan ilgisini ayarlayan bir takım basit kimyasallar var.
Evet.
Bunlardaki birkaç atomluk çok basit değişiklikler bile hemoglobinden oksijen moleküllerinin açığa çıkmasını sağlıyor.
Evet.
Bakın basit bir mutasyonla istediğiniz damarın içinde gaz biriktirme özelliği kazanıyorsunuz. Bu bir iş.
Üç kelime söyleyebilirim.
Bu işlevsel bir özellik.
Şimdi bir hemen başlayalım. İstediğiniz damarın içerisinde gaz biriktirme özelliği kazanıyorsunuz. Böyle bir özellik bir kere yok yani. Damarın içinde gaz biriktirme bir özellik değil, bir kabiliyet değil, yarar olan bir şey değil. Bir de mutasyonla böyle bir şeye yol açacak, böyle bir konu tamamen fantastik bir şey.
Şimdi damarın içinde gaz oluyor. Hava embolisi diye bir şey var. Böyle damarın içine gaz girdiği zaman, hakikaten hava yani, öldürücü emboli oluyor, tıkaç yapıyor ve öldürüyor adamı. O kalbe gidiyor, oradan beyne gidiyor ve öldürücü bir şey var. Hava embolisi denir buna yani. Air emboli diye baksınlar tıp literatüründe.
Hava kabarcığı kaçtı zaman, evet.
Mesela serum takarken az miktarda, çok az hava kabarcığı gider. Serum takan hemşireler bilirler bunu, yani doktorlar. Fakat o etki etmez. Ama böyle 10 cc ve üzerinde siz hava gönderdiğiniz zaman belli bir miktarda bu emcin dediği gibi öldürücü olur bu bir kere. Bu bir.
O İkincisi, öldürücü olmadığını söylüyor
evet.
Tabii de.
İkincisi öyle mutasyonla hava oluşumu... Tabii ki öyle bir şey yok. Hava biriktirme kapasitesi. Hava biriktirme kapasitesi için bir organ gerekiyor. O da akciğeri tarif etmeye çalışıyor. Fakat akciğer yüzlerce gen tarafından kontrol edilen çok kompleks bir yapısı var. Şimdi devam edelim. Evet. Devam ettikçe zaten anlaşılacak.
Evet, devam edelim.
Çünkü balığın denizin içindeki konumunu ayarlamasına sebep olur.
Üç kere.
Bundan sonraki aşama onun bir kese içine alınması için tek bir mutasyondur. Bundan sonraki
aşama, şimdi burada durduralım.
Balığın kendi vücudunun...
tek bir mutasyonla bir proteinin fonksiyonu iptal olur. Öyle hani bir mutasyonla.
Özellikle neye göre kazanmaz. Mutasyon?
Bir kere mesela bakın şöyle bir örnek verelim. 500 amino asitlik bir protein molekülü var. Bunu kodlayan gende de 1500 tane harf var. 500 amino asidi düşünelim. 1500 tane harf var. Bu 1500 tane harf üzerinden DNA 4 harfli bir alfabe olduğu için alternatif harflerin kombinasyon sayısı 4 üzeri 1500 yapar. Yani bu yaklaşık 10 üzeri 950'de 1 galiba 10 üzeri 650 gibi bir sayı meydana getiriyor. Yaklaşık olarak. Yani böyle yüzlerce sıfırın yanına olduğu bir şey. Tek bir mutasyon şimdi bunda. Demek ki mutasyonların alternatif sayısı kaç ediyor? 10 üzeri 650. 10 üzeri 6 tane tek mutasyon olabilir. Neye göre tek mutasyon bir şeyi başka bir proteine dönüştürüyor? Böyle bir zaten ihtimal olarak yok. Mantıken yok. Bilimsel olarak da yok. Kaldı ki mutasyon oluyor. Mesela hemoglobin molekülünde hemoglobin yaklaşık her biri 150'şer amino asit oluşan 4 tane proteinden oluşuyor. 2 alfa 2 beta proteini 4 tane proteinden oluşuyor. Yaklaşık 150 civarında amino asit olan. Bunlarda bir tane mesela mutasyon olduğu zaman ki biliniyor bu. ORAK hücre anemisi diye bir hastalık oluşuyor. Ne oluyor? Hemoglobin molekülünde glutamik asit valine dönüşüyor. Yani bir amino asit bakın başka bir amino asite dönüşüyor. Tek bir mutasyon. Buna noktasal mutasyon denir. Ne oluyor o zaman? ORAK hücre anemisi çok ağır bir hastalık meydana geliyor. Bu insanların bakın kemiklerinde rahatsızlık oluyor. Beyninde felç meydana geliyor. Dalağında doku ölümleri meydana geliyor. Akciğerlerinde pnömoni meydana geliyor. Böbrek yetmezliği oluyor. Bağışıklık sistemleri zarar gördüğü için normalden kısa yaşıyorlar. Ve böyle karın ağrılarıyla, krizlerle seyreden bir hastalıktır. Ağır bir hastalıktır. Tedavi edilmezse eğer. Bunların hiçbirinden haberi yok bu kişinin. Ne genetik biliyor, ne moleküler biyoloji biliyor, ne fizyoloji biliyor, ne klinik tıp biliyor. Tıp hadi bilmiyor, tıp da bilmeyebilir de genetikten de haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Kaldı ki öyle havanın damarın içine girip kesenin etrafında oluşması dalga mı geçiyor yani böyle? Evet dalga yok. Geçiyor yani. Evet. Başka bir izah yok bunun.
Evet devam edelim o zaman.
İçindeki bir keseyi akciğer olarak kullanması da tek bir mutasyon.
%90 solungaç.
Şimdi keseden, bak keseden yani hemoglobin bir kere molekülken mutasyon olduğu zaman hemoglobin molekülünde onun içindeki gaz açığa çıkar diyor. Bir kere hemoglobinle mutasyon olduğu için olduğu zaman bir kere gazı tutamaz. Oksijeni tutamaz.
Biz hemoglobini bir gösterelim aslında. Hemoglobini
göstereceğiz. Onun evet. Şeyi var. İkinci slide'den. İkincisi açığa çıktığı zaman oksijen damarda sürekli bir akım olan bir yer. Öyle sabit balon şişirir gibi gazın çıktığı yer tutulan bir keseye dönüştürülen bir yapı yok damarda. Üçüncüsü kesecikten akciğer olmaz. Bunu bir biyolog olarak bunu söylemek zorunda kalırsın. Kesecikten akciğer olmaz diye bir kural var mı diyeceğiz. Yani böyle bir şeyin açıklamasını yapmak zorunda kalıyoruz. Hava keseciğinden akciğerin olduğunu düşünmek zaten çok absürt bir şey. Bunun olabileceğini hayal etmek bir kere çok yanlış. Kaldı ki bunu bilim ki altında, bilim dalı altında mutasyonla kesecikten akciğer oldu demek bu tamamen bilimin dışı diyelim.
Ya ama bir insan zaten mantığın dışına çıktığı zaman her şeyi söyleyebilir. Bir kere mantığın dışına çıkmış. Şöyle konuşuyor yani. Her şeyi söyleyebilir. Bir mutasyonla akciğer oldu der. Bir tane daha mutasyon oldu der. Solungaç oldu der. Bir mutasyon daha oldu der. Mars oldu der. Yani der yani bir insan. Bunun bir sonu yok.
Evet.
Yani onun için kayda alınacak bir şey değil yani. Ama biz doğrusunu anlatalım. Yani bu tabii dermişlerin ne hale düştüğünü görmek ibretlik olması açısından biz bunu gösteriyoruz. Yoksa bunun yani kayda alınacak bir tarafı yok. Her şeyi söyleyebilir adam yani. Ben der. Benim boyum aslında 100 metre der. Ne diyeceksin yani? Yavrum senin boyun 100 metre değil, 1.80 diye ikna etmeye çalışacağız şimdi yani. Şundan dolayı, bundan dolayı bakıyoruz bak metre var, santimetre var. Yani bu ne diyelim yani?
İyi tamam. Peki devam edelim. Hemoglobini gösterelim şimdi o zaman.
Demeleri binlerce defa gösterelim.
%90.
Evet buraya kadar tamam. Şimdi hemoglobin molekülü bu. Şimdi burada 4 tane ucunda hem grupları var. Bunlar çok özel gruplar. Demir ihtiva ediyorlar. 4 tane hem grubunu burada eflatun rengiyle görebilirsiniz. Biraz mor renkli. Bunların özelliği oksijeni bağlama yeteneğine sahip kimyasallar. Ve etrafındaki bu helezon şeklinde gördüğünüz yapılar ise amino asit zincirleri. Yani polipeptit zinciri bunlar. Totalinde bu zincirin hepsi anlamlı bir hemoglobin molekülü oluşturuyorlar. Yani proteini oluşturuyorlar. Buradaki her hem grubunun olduğu yer özel bir elektrostatik kuvvete sahip ve sonucunda oksijeni bağlaması için tam etken bir yapıya sahip. Eğer bu hem grupları burada değil de başka yerde olsa o zaman yeteri kadar oksijeni tutamayabilir. Dolayısıyla hemoglobinden sadece oksijen açığa çıktığında o kesecikler ancak gördüğünüz gibi balona dönüşür. Balonu şişirir ama kesinlikle akciğer olmaz. Şimdi solungacın yapısını göstermek istiyorum. Bakın bu da ne? Solungaç. Ya solungaçtan oradaki arkadaş örnek veriyordu ya. Şimdi solungacı gösteriyoruz. Burada yaprak yaprak kırmızı renkte olan solungacın araları. Su, balıktaki solungacın balık su içinde. İçindeki su bu yaprak yaprak dilimli solungacın arasından dolaşıyor. Ve oradaki eriyiş haldeki oksijen kana karışıyor. Solungacın yapısı böyle bir şey. Peki akciğere bakıyoruz. Bakın tamamen gaza odaklı. İçindeki oksijeni almak üzere 300 milyon tane ayrı alveole ayrılmış bir tenis kortunun büyüklüğünde bir alana sahip zarımsı bir yapının akciğer haline küçüldüğünü görüyoruz. Bu da alveol dediğimiz içindeki hava kesecikleri. Bunların hepsi akciğerin içerisinde bulunuyor ve açtığımız zaman bir tenis kortu büyüklüğüne ulaşıyor. Şimdi detaylarını görüyoruz. Bakın akciğerin içine girdiğimizde böyle dallanan, dallandıktan sonra bir daha dallanan, dallandıktan sonra tekrar bir daha dallanan yapılar görüyoruz. Ve 300 milyon tane ayrı hava keseciğine ayrılıyor. İçimize biz derin bir nefes aldığımız zaman, yani gazı içimize çektiğimiz zaman gaz, hava işte bu damar keseciklerin her birinin içerisine doğru dolmaya başlıyor. Şimdi bu gördüğümüz şey de alveoller oluyor. Hava bunların içerisine geldiğinde gördüğünüz gibi çok özel bir kılcal damar ağı var. Alveollere çok yakın geçiyor. Alveollerle arasında difüzyon oluyor ve kirli kanla, kirli havayla temiz hava yer değiştirmiş oluyor. Yani kirli kandaki karbondioksit akciğere, akciğerdeki oksijen de hemoglobin moleküllerine gidiyor. Böyle bir sistem var burada. Solungaçla hiçbir alakası yok. Evet, Rabbimiz ayette şöyle buyuruyor. Yunus suresi 61. ayet. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta, yani saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. İnşallah.
Bir alabilir miyim? Şimdi bunu yani evet, bilimsel olarak anlatmamız gerekiyor. Hakikaten genelde bu mantık böyle ama yani Darwinist mantık hep böyledir. Bir şey oldu balık oldu der. Bir şey oldu bir şey daha oldu yılan oldu der falan böyle yani. Hep bu şekilde iddia ediyorlar. Şimdi bakın, akciğer gibi organlar veya solungaç gibi organlar yüzlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Yani bir kere sırf şu zaten yeterli bu iddianın asasını ortaya koymak için. Hiçbir şekilde yepyeni bir gen eklenmez DNA'ya. Yani genlerin çok kompleks bir yapısı var zaten. Böyle bir protein değil, çoğu zaman çok sayıda proteini kodluyor. 3 proteini kodlayan da var. 100 proteine kadar kodlayan var yani genler içerisinde. Çok sayıda proteini kodlayan bir genin sıfırdan böyle bir tane mutasyonla DNA'ya ekleyecek öyle bir mekanizma yok. Böyle bir mantık da olamaz zaten yani. Böyle bilime de aykırı bu söylediği. Bir gen ya vardır ya yoktur. Tam olarak olduğu zaman işlev görüyor zaten. Bu şuna benzer. Mesela bir kitap var. Kitaba böyle pıt diye bir şey oldu bir bölüm eklendi olur mu? Yani öbür bölümlerle üstelik bütünlük halinde olan. Mesela diyelim ki Osmanlı tarihini anlatıyor kitap. O kitapta Kanuni Sultan Süleyman bölümüyle ilgili bir bölüm yok. O bölümdeki tarihle ilgili. Birdenbire tesadüfen bir şey oluyor. Kanuni Sultan Süleyman bölümü anlatan bölüm oraya eklenir mi tesadüfen? Tabii ki eklenmez. Değil mi? Böyle bir mantık olmaz. Genlerde de bu şekildedir. Mesela şimdi bakın akciğerde akciğerin yapısını görüyoruz. Bunu kontrol eden genler var. Bu bir. Birincisi solunumu kontrol eden. Solunum borusu var. Bakın ağızda bağlantı halinde. Bunlar ayrı genler tarafından kontrol ediliyor. Şimdi devam edelim. Bakın. Hepsi birlikte bunların birbiriyle bağlantı halinde. Bu genetik bilgiler. Bakın burundan giriyor hava ve bunun içerisinde mukoza var, nemlendiriliyor, mikroplardan alınıyor. Bu da solunumla ilgili bağlantı halinde, bu genetik bilgide. Çünkü buradan geçen hava larynx'le, burada gördüğümüz larynx'le akciğere ulaşıyor. Bunun etrafında kıkırdak halkaları var kapanmasın diye, bunun da genetik bilgisi var. Farklı genler bunlar, farklı genetik bilgi. Bunun üzerine epiglottis diye bir kapak var. Bir şey yutarken solunum borusuna kaçmasın diye, bunun da genetik bilgisi ayrıca genler tarafından kontrol ediliyor. Bakın bronş ağı var. Hepsinin farklı genetik bilgisi var burada. Mesela sağa döndüren, sola döndüren. Akciğer dokusunun interstisyel doku deniyor. Farklı genetik bilgisi, farklı genleri var. Bakın bunun ucunda alveol denen milyonlarca kesecik var. Bunun ayrı bilgisi var. İçinde endotel hücreleri var bunların. Vücudumuzda gazı geçiren, oksijeni geçiren tek hücreler bunlar. Cilt geçirmiyor, mide geçirmiyor, göz geçirmiyor. Buradaki hücreler geçiriyor. Bunun farklı genetik bilgisi var, farklı genleri var. Bunun üzerine bakın kapiller ağı var. Buradan hava alışverişini sağlayan özel damar yumakları bunlar. Bunun farklı genetik bilgisi var, genleri var. Evet, şimdi devam edelim. Oksijenli hava geldiği zaman buraya, bakın bu alveollere giriyor. Bu içindeki özel hücreler tarafından oksijen alınıyor. Karbondioksit veriliyor alveollerin içerisine. Bunlar nasıl taşınıyor? Bakın kırmızı kan hücreleri var. Farklı genetik bilgisi var. İçindeki hemoglobin molekülü var. Bu da apayrı genler tarafından kontrol ediliyor. Tamamen farklı genler tarafından. Ki bunun olması gerekiyor. Çünkü akciğer tek başına hiçbir şey ifade etmez. Hemoglobin de tek başına bir şey ifade etmez. Yüzlerce gen, farklı gen bir tane organı kontrol ediyor. Bunun bir tane hareketle böyle birdenbire akciğerin çıkması gibi bir mantıksız. Bunu evrimciler bile iddia etmiyor. Ya bu kişi söylemiş ama evrimciler bile böyle bir şey söylemiyor. Yani bu söylediklerini darmistler de söylemiyor. Öyle gazın damarın içinde gaz oluştu, o gazdan da akciğer oluştu, etrafında kese oldu, keseden de akciğer oldu. Yani artık böyle şeyin dışına çıkmış artık. Olayın çivisi çıkmış oldu
serbest
yani böyle.
Şey.
Yani serbest atışın ötesine geçti yani. Çivisini çıkardı olayın. Kaldı ki bakın oksijen nasıl taşınıyor ona bakalım şimdi. Bakın burada hemoglobin molekülünü görüyoruz. İki tane alfa, iki tane beta zincirinden kontrol ediliyor. Bunlar da farklı genlerde var. Hatta kromozomları bile farklı. Biri 11. kromozomda, biri farklı bir kromozomda. Yani iki ayrı kromozomda üretiliyor hemoglobin ilginç olarak. Apayrı gen var. Öyle bir anda bir gen oluştu, bir anda öbürü de apayrı bir kromozomda zaten duruyor. Alfalar, alfa zincirleri 141, alfa zincirleri 141 amino asitten, beta da 146 amino asitten oluşuyor. 4 tane zincir yani 2 alfa 2 beta. Bakın şimdi oksijenin nasıl taşıdığını göreceğiz. Bunun böyle damarın içindeki bir havanın birdenbire hemoglobine dönüşmesi oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Ve bunlar eritrositlerle taşınıyor. Önce işte akciğerlerden bakın bu çok özelleşmiş yapılar ki yüzlerce gen tarafından kontrol edilen. Hava buradan geliyor oksijen. Aynı zamanda bir kısmı da havanın kanla çözünmüş olarak taşınıyor. Az bir miktarda erimiş olarak taşınıyor ama asıl dokulara götüren hemoglobindir. Bu erimiş kısım değildir. Çünkü her sıvıda bir miktar gaz erimiş olarak bulunabilir. Bakın şimdi kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin yapısını gösteriyor. 2 alfa 2 beta zinciri. Bunların arasında hem denilen ve demir taşıyan ayrı yapılar var. İşte bunlar, bütün bu proteinin barındırdığı hem grubu taşıyor. 1 gramda 1.34 mililitre oksijen taşınır. 1 gram hemoglobin, 1.34 miligram. Yani o kadar üstün tasarımlı bir molekül ki sadece oksijen taşımaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Ve bir tek amino asidi değiştiğinde bunun bütün oksijen taşıma kapasitesi bozulur.
Evet.
Yani bu çok bilinen bir şeydir. Öyle moleküler biyolog olmaya gerek yok. Lise bilgisi yani bu hemoglobinin yapısını. Liselerde öğretiyorlar artık neredeyse. Evet. Bakın gördük bunun içinde demir var. Özel olarak demiri hapsetmiş bulunan bu hem grubu içerisinde oksijen taşınıyor. Orada protein içerisinde bulunduğu için bu özelliğe sahip. Yoksa demiri sen kanda ver, çünkü hiçbir şey olmaz yani. Oksijen falan taşımaz. Evet. Şimdi hemoglobinin nasıl özelliği olduğunu, bir özelliğini daha göreceğiz. Bu öyle herhangi bir molekül değil. Çok özel bir molekül. Bütün oksijen taşıma kapasitesi insanın hayatta kalması üzerine kurulmuştur. Yani o şekilde yaratılmıştır özellik olarak. Bakın şimdi taşınıyor oksijen. Ve bunlar, ama bir özelliği var hemoglobinin. Hemoglobin bu oksijeni ila nahiye taşımıyor. Ya yani bunu verme özelliğine sahip. Dokulara verebiliyor bunu. Çünkü çok kuvvetli bağlasa oksijeni veremezdi. Alamazlardı oksijeni koparıp, değil mi? Bir kere bağlardı, onda kalırdı o. Oksijensizlikten o canlı ölür.
Mesela kasta miyoglobin var, değil mi? O ondan daha çok
ilgisi var.
Hemen ondan kapabiliyor.
Kapabiliyor. Bak şimdi bu mesela bir yasa yaratılışın kesin delili. Biri önce öbürü sonra olamaz. Bunların ikisi tesadüfen olamaz. Oksijenin verme kapasitesi, ilgisi fazla olsa miyoglobinin, hemoglobinin fazla olsa asla miyoglobine vermez kaslara. Hiç kaslarımızı kullanamazdık. Felç, ölüm demektir bu.
Evet.
Bu mesela hemoglobinin ilgisi, bu bahsettiğimiz ilgisi çok fazla olduğunda vermiyor. Çok az olduğunda ne olur? Bu sefer de oksijeni taşıyamaz. Yani dokulara götüremez onu. İlk fırsatta çıkartır verir yani böyle. Alamaz zaten. Akciğerlerden de alamazdı o zaman. Değil mi? Dokulara da götüremezdi. Evet. Dolayısıyla tam olması gerektiği gibi olması gerekiyor. O da o şekilde. Bakın onun grafiğini de göstereceğiz şimdi. Bilim adamlarının hazırladığı bir grafik var. Bakın şimdi bu grafiği. Burada yüzde satürasyon doymuşluğunu görüyoruz. Hemoglobini. Burada da kısmi oksijen basıncını görüyoruz. Parsel oksijen basıncı ile arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Oksijen ayrışma grafiği deniyor buna. Disosiyasyon kurvu, bakın. Önce dik olarak çıkıyor. Oksijen basıncı arttığında dik olarak geliyor belli bir yüzdeye kadar. Ondan sonra bakın yatay oluyor. Bu işte oksijenin düşük basınçlarında da oksijen taşıyıp dokuya verebilme özelliğini sağlıyor hemoglobinin. Neye göre? Sırf amino asit dizilimine göre ve 3'e katlanma özelliğinden kaynaklanıyor bu. Şimdi bu kadar kompleks bir yapının öyle böyle bir tane mutasyon oldu, hemoglobin oldu, bir tane daha mutasyon oldu, akciğer oldu. Yani bu artık zırbalamanın ötesinde. Bir de elimizde yani fosiller var. Öyle kimsenin karnından konuşmak derlerdi böyle. Kimse karnından konuşmasın. Bu elimizde fosiller var. Bakıyoruz fosillere, akciğerli canlılar birdenbire eksiksiz ortaya çıkıyor. Solungaçlı canlılar birdenbire eksiksiz ortaya çıkıyor. Zaten en ufak bir hata olduğunda o canlı hayatta kalamaz ki. Yavaş yavaş gelişemez böyle kompleks organ sistemleri. Kaldı ki, şimdi biz akciğerden bahsettik ama bu öyle yeterli değil ki. Akciğer tek başına bir şey ifade etmiyor. Onun etrafında göğüs kafesi var. Plevra denen zar var. İkisinin arasında sıvı var. O akciğere solunum yaptıracak bir sistem gerekiyor. Bütün kas sistemi ve göğüs kafesiyle koruma altına alınmış. Ama kafes de, göğüs kafesi de ona göre olmak zorunda. Çünkü kaburgalar kemik. Yani omurgaya bağlı kemikler sabit durabilirdi böyle. Hiç esnekliği olmazdı. Kemik zaten, değil mi? Hiçbir şekilde nefes alamazdın o zaman sen. Ne genişlerdi ne küçülürdü. Halbuki öyle değil. Öyle bir yapısı var ki kaburgaların ve üzerine yapışan kas sistemlerinin, kaburgaları kasılarak hareket ettirdiğinde genişliyor. Çok özel bir tasarım bu yani, mükemmel bir yapı. O genişlemesi, akciğer ona yapışık durduğu için içindeki zara, plevra denen zara, akciğeri pasif olarak genişletiyor ve böylece bizim ağzımızdan burnumuzdan hava doluyor. Yaptığımız zaman biz göğüs kafesini genişlettiğimiz için hava dolabiliyor. Aynı zamanda altında bir diyafram var. Bunların hepsi olmazsa olmaz yapılar. Ya bunların eksikliğinde solunum olmuyor. İstediği kadar mükemmel olsun akciğer, hemoglobin mükemmel olsun. Bunlar eksiklik olduğu zaman solunum yapılamıyor. Burada diyaframın olması gerekiyor. O da yardımcı oluyor. O da aşağıya doğru kasılarak, o da kas yapısındadır. Göğüs kafesinin genişliğini büyütüyor ve solunum yaptırtıyor. Bu yeterli mi? Tabii ki değil. Beyinde solunum merkezleri var. Solunum merkezleri solunumun sayısını, derinliği gibi özelliklerini belirliyor. Neye göre belirliyor? Her an kanda oksijen miktarı ölçülüyor. Özel hassas alıcılar var damar duvarlarında. Bunların hepsi, bakın, onlarca ve yüzlerce gen tarafından kontrol edilen yapılar. Ve hepsinin eksiksiz ve kusursuz olması gerekiyor. Yani 1000'e yakın gen belki kusursuz olması gerekiyor. alıcılar var, oksijeni ölçüyor. Oradan sinir sistemi yoluyla, sinir sisteminde artık genlerin sayısı binlerceye çıkmaya başlıyor. Çünkü biz biliyoruz ki proteinlerin sayısı çok yüksek sinir sistemini kontrol eden. O solunum sistemi de solunumun derinliğini ve şeyini, sayısını belirliyor. Neye göre belirliyor? Vücuttaki oksijen ihtiyacına göre, kandaki oksijen düzeyine göre, organların ihtiyacına göre. Tabii bu da yeterli değil. Aynı zamanda mükemmel bir dolaşım ve kalp sistemi olması gerekiyor. Çünkü kanı döndürecek, hemoglobinleri değil mi taşıyacak dokulara. Yani o olması gerekiyor. Başka sistemler, kemik sisteminin olması, her şeyin olması gerekiyor eksiksiz bir biçimde. Öyle dedikleri gibi hiç değil. Zaten böyle bir şey yani bu zaten bu bilgi düzeyi, bu mantıksızlık hiç moleküler biyoloji, genetik, fizyoloji, paleontoloji, biyoloji hiçbir şey bilmediklerini gösteriyor.
İnşallah.
Evet. Şimdi balıkların solungacıyla omurgalıcı anların akciğerini biz şimdi örnek verdik. Ve insanın akciğerini anlattık. Arada dağlar kadar fark var. Evrimin yani mutasyonla böyle bir harika akciğerin, solunum sisteminin, diyaframın, kalbin, bütün damar ağının temizlenmesinin, sindirimin, beynin her an lojistik oksijene sağlanmasının, ya her an vücudumuzda tertemiz kanın oluşmasının temel sebebi olan hemoglobin molekülünün ve solunum sisteminin detayını gördük. Zaten o kadar detaylı ve o kadar kompleks bir yapısı var ki insanoğlu hala bununla ilgili genleri, değil mi? Bununla ilgili DNA bölümlerini inceleyip bazı genetik hastalıkları veya oluşabilecek DNA'daki hastalıkları zaten tamir etmeye çalışıyor. O kadar kompleks ki daha biz kavramaya çalışıyoruz sistemin bütün detaylarını. Kaldı ki gazdan, kabarcıktan akciğer oldu diyebilecek kadar bir şey. Dediğim gibi bunu dünyada hiçbir evrimci de demiyor. Şimdi bir canlı grubu var, o da bitkiler. Mesela bitkilerde evrimciler çok sessiz. Genelde hiçbir açıklama yapmıyorlar. Halbuki bitkiler yaşam döngüsünün temelini oluşturan, başında bulunan çok değerli bir teknolojisi, fotosentezi yapabilen, fotosenteze sahip olan ve gözü, kulağı, duyu organları, sinir sistemi olmayan canlı grubu. Yani hayvanlardan daha eski Allah alem. Belki kamilenden önce de birkaç eğrelti otu, hani böyle birkaç tane bitkilerin yaşadığını da hani bir söyleniyor. Bunlar da biliniyor. Yani fotosentez yapan, yeşil, karbonhidrat üreten, çok çeşitli meyveler üreten, çok çeşitli üreme sistemlerine sahip olan ama dış ortamı algılayacak hiçbir sinir sistemine sahip olmayan bir canlı grubu bitkiler. O yüzden ayrı bir aleme sahip canlıların sınıflandırmasında. Şimdi bu bitkilerin evrimle alakalı birkaç tane itiraf okumak istiyorum evrimcilerden. Diyor ki mesela ünlü botanikçi Michigan Üniversitesi'nden Chester A. Arnold şunu söylüyor. Şimdiye kadar modern hiçbir bitkinin başlangıcından bugüne kadar olan evrimsel akrabalık tarihini izleme şansımız olmadı. Olamaz çünkü evrim olmadı da o yüzden. Bir bitkinin evrimleştiğini nasıl iddia edeceksin? Öyle bir konu yok. Zaten bitki yaşaması için köklerinin bütün toprağın altındaki materyali en iyi şekilde alması ve yapraklarına kadar dağıtması gerekiyor. Fotosentezi en iyi bir şekilde yapıp bütün vücuduna gerekli materyali taşıması gerekiyor. Bunları zaten yapan canlı mükemmel canlıdır. Dolayısıyla bunun bir atası veya daha gelişmiş formu olamaz. Zaten en gelişmiş hale var oluyor. En gelişmiş haliyle yaşamaya devam ediyor Allah'ın izniyle. Şimdi bunlardan bir tanesinin çölde biliyorsunuz ortam koşulları çok zorludur. Orada yaşayan yine gözü kulağı olmayan bir çöl bitkisi, çöl çiçekleri var. Onunla ilgili şimdi bir sunum göstereceğim. Bir ikiye geçebilir miyiz? Evet. Çölde hem de uyuyarak ayakta kalıyor bu bitkiler. Evet. Şimdi çöl bitkilerinin aşırı sıcakla çölde yani çöl ortamında aşırı sıcakla ve susuzlukla mücadele etmek için kullandığı birkaç yöntem bulunmaktadır. Sadece sıcaklık değil aynı zamanda ısı faktörü de çok fazla çölde ve kum fırtınaları da yani bayağı yıpratıcı bir vaziyette çok hızlı yüksek güçte kasırgalar esiyor. Şimdi bunların mücadele eden yani daha doğrusu bunlarla birlikte yaşayan bu yöntemlerden canlı bir yöntemi var. Bu yöntemlerden biri de uykuda kalmak. Özel yapıları ile kuraklığa ve susuzluğa dayanarak bu yöntemi kullanan bitkiler ise efemeral bitkiler olarak adlandırılmaktadır. Bilimsel bir adı var. Efemeral bitkiler. Çölde uyuyarak ayakta, yani uyuyarak ortam koşullarına hayatta kalma özelliği. Genellikle bir sene yaşayan ve kuraklık durumlarında tohum halinde uykuda kalarak susuzluktan kurtulan bu bitkiler yağmurdan sonra çok çabuk bir şekilde tohumlarını açıp yeşillenirler. Ve fideleri çok hızlı bir şekilde büyür. Çiçeklenme çok kısa bir sürede oluşur ve böylece bitki tohumdan tohum üretme aşamasına sadece birkaç hafta içinde geçebilir. Şimdi bunu biraz daha açıklayacağız. Bu bitkilerin tohum polimorfizmi adı verilen ve tohumların yeşillenme zamanını farklılaştırabilen bir özelliğe sahiptir. Ek olarak tohumlarda yeşillenmeyi engelleyici bir madde vardır. Tohuma ilk defa su ulaştığında onun yüzeye çıkma aşaması tamamlanır. Ancak tohumun yeşillenmesi için bu koruyucu maddenin etkisiz hale gelmesi gerekir. Şimdi buraya kadar olan kısmı biraz daha açalım. Tohumun çimlenmesi, yeşillenmesi demek, çimlenmesi demek. Yani fide verip artık karının sınırlarından havaya doğru yükselmesi demek. Bunu tohum ne zaman yapıyor ve neden açılmıyor? İki sebebi var. Yeşillenmemesi için bu bitkilerde tohum polimorfizmi adı verilen kendi yeşillenme zamanını belirleme özelliği var. Yani bakıyor ortama. Ortamdaki ısı, nem, topraktaki materyaller, maddeler ve su yeterli düzeyde ise tamam diyor, tohumu artık açıp büyüyebilirim gibi bir deme aklı var. Kimin var? Tohumun var. Tohum dediğimiz ne? Daha doğrusu ağaç dediğimiz ne mesela? Baktığımız zaman ağaç dediğimiz odun. Değil mi? Bu masa mesela ağaç. Ses geliyor. Bunun toprakta olan hali, yaşayan halinin yine bir küçük bir odun parçası gibi küçücük bir hali tohum. Tohumun biz etraftaki ortamın suyunu, havasını ölçtüğünü görüyoruz burada. Bir de şunu biliyor. Oraya suyun eksik yağdığını biliyor çölde. Ya çölde yaşayacak ya, çölde yaşayan bir bitki ya. Tohum filizlenmemesi için yağmurun çok yağacağı zamanı bekliyor. Çünkü oraya yağmurun az yağdığını biliyor tohum. Kim biliyor? Söyledik, tahta. Yani daha henüz çimlenmemiş küçük bir tahta parçası tohum. Yağmurun az yağacağını biliyor ve bekliyor. O yüzden ilk yağan yağmurda filizlenmiyor, açmıyor. Kafasını, filisini topraktan dışarıya vermiyor. Bekletme özelliğine sahip. Bekletme ne demek? Akıl alameti demek. Ya akıllı bir canlı ancak dur bakalım buraya yağmur az yağıyor. Şimdi bir kere yağdı diye biz büyürüz, açarız. Ondan sonra yağmur bir daha yağmaz, kurur kalırız. Deme alameti gösteriyor. Bu bir akıldır. Değil mi? Bu bir önlem. Akılın ürünüdür. Önlem alıyor. Ve kendi büyümesini engelliyor. Yani şuursuz bir canlı olmadığını gösteriyor bu bitkinin. Değil mi? Suyu ver büyüsün. Öyle değil. Suyu veriyorsun, bekliyor. Bakalım bir daha yağmur yağacak mı? Burada ortam koşulları zorludur diyor. Değil mi? Evet. Devam edelim sunumumuza. Bu işlem ise tohumun ikinci defa suyla buluşmasıyla meydana geliyor. Filizlenme. Eğer ikinci defa su gelmezse, yani yağmur yağmazsa tohum filizlenmiyor. Bu nedenle tohumlar ıslanmak için iki evreye ihtiyaç duyar. İlki tohumların yüzeye çıkmasına neden olur. İkincisi de yenilenmeyi engelleyici maddeyi giderir ve ancak bu engelleyici maddenin gitmesinden sonra yeşillenme meydana gelir. Dediğimiz gibi ikinci madde açıldığında artık suyun yağması demek anlamına geliyor. İkinci yağmur yağdığında engeller ortadan kalkıyor ve tohum artık büyüyor. Çünkü ortam uygun hale gelmiş oluyor. Görüldüğü gibi çöl gibi her türlü mahrumiyetin ve güçlüğün hakim olduğu bir ortamda bile çok sayıda bitki çeşidi ve sıcağa karşı korunma yöntemleriyle hayatta kalabilmektedirler. İnsanların ıssız sandığı bu ortamdaki bitkiler üstün özellikleriyle Allah'ın sonsuz ilmini ve sanatını bir kez daha bize göstermektedir. Yüce Allah Nisa suresi 126. ayette şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Göklerde mesela bitkiler için söyleyelim. Yağmur var. Yerde de çöl var. Bitkinin daha tohum halindeyken ortamın iklimini biliyor. Bulunduğu ortamın çöl olduğunu biliyor. Çöl koşullarının zorlu olduğunu biliyor. ve ancak yağmur yağdığında yeteri kadar açması gerektiğinin şuuruna sahip. Bu şuurun o tohumda olmayacağı, üzerindeki engelleyici mekanizmaların da Allah'ın zahiren bize yaratma sanatını gösterdiğini anlamamak elde değil. Çok rahat anlaşılıyor. Dolayısıyla bu Allah'ın bize yaratılan her şeyin kuşatanın kendisi olduğunu gösteren bir iman hakikati. Öte taraftan zaten zahiren mesela böyle önlemler var ama tohumun zaten dış ortamı gözetleyip algılayabilecek sinir sistemi yok. Bunu da söylemiştik. Yani insan gibi ısıyı algılamıyor. İnsan gibi etrafı görmüyor. İnsan gibi bilgileri depo edip hafızasında saklayamıyor. Çünkü hafızası yok. Yani öğrenemiyor bir şeyi, bir bitki. Bu ne demek? Bir şey öğrenemiyor ama burada bir bilgiyi tatbik ediyor. Yani biliyor. Biliyor yani. Bir bilgiyi tatbik ediyor, biliyor. Peki öğrenemiyorsa ve hafızasında tutamıyorsa o zaman o bilgi nerede saklanıyor? Değil mi? Ve o bilgi nasıl öğrenilmiş bir kere? Bir de o var. Dolayısıyla başlangıcına gittiğimizde her bitki için ancak Yüce Allah'ın orada tecellisini yani Allah'ın bize gösterdiği bir bitki görüntüsünü inşallah Allah'ın yarattığını anlıyoruz. Orada bitkinin kendi kendine gelişemeyeceği ve o bilgiye haiz olmadığını bilim bize bakın böyle net bir şekilde evet. gösteriyor maşallah.
Bitkiler gerçekten de Yüce Allah'ın yaratma sanatının, üstün aklının detaylarını en güzel şekilde görebildiğimiz örneklerden bir tanesi.
İnşallah.
Evet. Bitkilerin çok ilginç bir özelliği de barkod sistemlerinin olması. Yani her bitki birbirinden bu şekilde farklı şekilde ayrılıyor. Şimdi barkod sistemini biz nasıl kullanıyoruz? İşte marketlerde ürün aldığımız zaman kasada gittiğimizde oradan barkodtan tanıyor ürünü ve fiyatını buluyor. Şimdi bitkilerde bu sistem daha ilk yaratılmadan beri var. Yani insanların işte son teknolojiyle ancak oluşturduğu bu barkod sistemi bitkilerde en evveliyatından beri var. Şimdi mesela eskiden bitkilerdeki çeşitlilik, yani milyonlarca bir çeşitlilik var bitkilerde. Bu çeşitlilik sadece görünen kısmıyla bizim gözümüzün önündeydi. Yani bitkilere baktığımız zaman işte yapraklarındaki farklılıklar, boyları, kokuları bunlarla biz ayırt ediyorduk. Ama günümüzde yapılan araştırmalarda bu çeşitliliğin sadece görünenle sınırlı kalmadığını, her birinin DNA'sında bulunan bir gen farklılığıyla çok ciddi bir çeşitlilikleri olduğunu ortaya çıktı. Mesela bitki hücrelerinde keşfedilen yeni bir gen var. MET-K deniyor bu gene. Bu her hücrenin çekirdeğinde bulunuyor. Bitkilerdeki her hücrenin çekirdeğinde bulunuyor. Ve DNA'nın içinde. DNA zaten gözle görülemeyecek kadar küçük bir molekül. Ve bu molekülün içinde küçük bir gen. Bu farklılığı sağlıyor. Şimdi bununla ilgili bir sunum var. Ona bakalım. Evet, bitkilerde barkod sistemi. Şimdi tüm canlılarda biyolojik gelişim için gerekli genetik bilgi her hücrenin çekirdeğinde bulunan DNA'da saklı. Gen ise canlılığın kalıtsal özelliklerini taşıyan DNA'nın çok küçük bir parçası. İşte bitki hücrelerindeki DNA molekülü içinde gende gizlenmiş bir şifre var. Bu gen bitkilerin çoğunluğunu birbirinden ayırt etmek için kullanılabiliyor şu anda. Ve işte günlük yaşamda kullandığımız barkodlara benziyor. Şimdi bu genin DNA dizilimi her bitkide farklı. Bu da bize neyi gösteriyor? Dünya üzerinde milyarlarca bitkiye ait milyarlarca şifre var. Yani bu özelliğiyle bile zaten mucizevi bir genin içerdiği bir değişik şifreler, farklı türler olması çok muazzam. Aynı tür bitkilerin farklı alt çeşitleri de farklı şifreler içeriyor. Aynı türdeki bitkilerin bile her çeşidinin kendine has ayırt edici barkod geninin olması Rabbimizin alim, her şeyi çok iyi bilen, fatır, yaratan, icat eden ve bedi, örneksiz yaratan isimlerinin bir tecellisidir. Enam suresi 102. ayeti okuyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üzerinde bir vekildir.
Maşallah. Yani şimdi mesela diyor ki deminki kişi bir tane mutasyon oldu diyor, bir gen oldu diyor. Değil mi? Öyle söylüyor. Evet. Veya birçok gen oldu anlamında. Çünkü çok sayıda gen tarafından kontrol ediliyor. Böyle bir şey mümkün mü şimdi? Bir tane gen oldu, bir bitkiye barkod sistemi oldu. Bir tane daha mutasyon oldu, öbür bitkide oldu. Böyle zırva olur mu yani böyle? Allah tarafından yaratıldığı çok açık. Çünkü canlılardaki komplekslik ve bilgi bize sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının yarattığını ispatlıyor. Onun delilleri. Yani sanat ne kadar fazlaysa sanatçı o kadar mükemmeldir, o kadar üstündür. Sonsuz sanatın sahibi olan yaratıcı Allah'ı bize tesbih ettirtiyor. Allah'ın yani yaratmasının bilimsel delilleri. Bitkilerdeki barkod sistemleri, hemoglobinin yapısındaki mükemmellik, demiri taşıma, mesela oradaki oksijeni taşımak üzere olduğu çok açık bir şekilde gözüküyor. Yani bir amaç üzere tasarlanmış. Yani tıpkı bir kalem gibi. Bir kalem yazı yazmak üzere özel olarak tasarlanmıştır, değil mi? Onun amacı yazı yazmaktır, yazı yazdırmaktır. O mürekkep ucuna kağıda sürtündüğünde mürekkep çıkartır. O yazı yazmak üzere tasarlanmıştır. Hemoglobin de baktığınız zaman mükemmelliği oksijeni taşımak üzere tasarlanmış olduğunu görüyorsunuz. Öyle tesadüfen yoldan geçerken olmuş bir yapısı yok yani. Öyle bir zırva olmaz zaten, mantıksız bir şey olmaz. Ama işte bu aklın sınırlarının dışına çıkıldığında yani her şey söylenebilir. Tabii biz gene de cevap veriyoruz çünkü insanlar çıkıp etkiliyorsa eğer böyle hani milyonlarca insan dinleyene bu tarz böyle hikayeler anlatılıyorsa tabii ki cevap veririz o zaman. Yoksa yani kanaat alınacak bir tarafı yok ama mesela bakın şimdi bu da bir örnek. Aynı kişi arabanın parçaları yan yana geldiğinde araba da oluşur diyor mesela. Aynı şeyi söylüyor yani evet. Artık bunun sonu yok yani bakın onu da gösterelim. Aynı kişi bakın aynı şahıs. Çıkıyor aynı programda. Bunu da söylüyor. Yani bu artık ne denir ki?
Yani canlıları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamasının bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölye?
Araba.
Bu deliler.
Araba olur diyor işte. Bu kadar yani. Arabanın parçaları. Yani biz şanzımanı, işte gaz pedalını, debriyaj pedalını, direksiyonu, tekerleklerin o işte ne deniyor ona? Jantları, vidalarını, değil mi? Bijon anahtarını koyalım yanına, değil mi? Kerpetini, alet gerekiyorsa onu da koyalım. Aküyü koyalım. Bunlar bir araya gelip toplanıp araba olur mu? Arabanın kasası ayrı duruyor. Kapılar ayrı duruyor. Olur diyor işte. O zaman hemoglobin de olur der. İşte akciğer de olur der. Diyor yani. Evet. Ama tabii genetik bilimi, moleküler biyoloji bunun böyle olamayacağını kanıtlıyor. Yani bu çok önemli bakın. DNA'ya hiçbir şekilde yeni gen olmuyor. Yeni gen çok kompleks yani. Bu muazzam kompleks bir yapısı var. Bir tek protein bile yapılamıyor. DNA'da da yeni genetik bilgi ekleyecek bir mekanizma yok. Sadece kopyalama mekanizması var. Var olan genetik bilgi en baştan beri var ve kopyalanıyor. Bunu da biz fosillerden biliyoruz. Çünkü fosillerin günümüzdekilerle olan kıyasladığımız zaman bakın yaratılış atlasında hep bu şekilde değil mi? Mesela bir tane örnek gösterelim. Bu bize işte DNA'nın hiç değişmediğini gösteriyor genetik bilginin. Nasıl gösteriyor? Mesela bir sayfayı açtığımız zaman burada görüyoruz. Burada bir tane fosil var. Ne fosili bu? Mezozoik zamandan kalma 100 milyon yıllık Kiklidea isimli fosili görüyoruz. Bakın burada. Bir balık fosili. Bu balığın şimdi iskeletine bakıp da iskelet yapısına fosildeki daha sonra balığın günümüzdeki haline baktığımızda bakın günümüzdeki halini gösterelim. Aynı olduğunu görüyoruz. Milimetrik olarak aynı.
Evet.
Neyi gösteriyor bu? Genetik bilginin hiç değişmediğini. Yani bu fosil 100 milyon yıl. 100 milyon yıl boyunca bu genetik bilgisi balığın aktarıla soyu nesilden nesile günümüze kadar geliyor hiç değişmeden. Onun için günümüzdeki hali hiç değişmemiş oluyor. Ya da başka bir fosile bakalım. Bütün fosillerde aynı şeyi görüyoruz. Mesela bir başka balık. 95 milyon yıllık balon balığı. Bu bilimsel delil, çok net bilimsel delil. DNA'nın değişmediğini gösteriyor, genetik bilginin daha doğrusu. Bakın günümüzdeki hali ve fosil hali. Kaç milyon yıllık? 95 milyon yıllık parlıyor biraz. Gerçi şöyle mi tutsak? Evet. Milimetrik olarak aynı olduğunu görüyoruz. Ya da diğer sayfadaki haline de bakalım. Bakın günümüzdeki hali 95 milyon yıl sonra böyle. Altlara 95 milyon yıl önceki hali var. Tıpatıp aynısı. Yani genetik bilgide hiçbir değişiklik olmamış. Yeni gen eklenmemiş, hiçbir gen de çıkmamış. Aynı da devam etmiş. Bu bize işte hiçbir şekilde genetik bilginin değişmediğini, sadece kopyalandığını gösteriyor. Böyle bir yeni genetik bilgi ekleyecek mekanizma yok.
Evet.
Bunu çok net olarak biliyoruz. Yani bunu bilmek için genetikçi olmaya gerek yok.
Evet. Bu genetik ve DNA her canlı olan 4 harfli bir alfabe. Bu alfabeyle Allah türlü türlü çeşitli çeşitli canlılar, canlıların içerisinde türlü türlü çeşitli çeşitli mekanizmalar yaratıyor. Ama o kadar detaylı ve mükemmel mekanizmalar ki insanoğlu daha bunların daha önce de söylediğimiz gibi detaylarını da kavramaya çalışıyor. Tamamıyla taklit edemediği birçok sistem var. Bunlardan bir tanesi de az önce bahsetmiş olduğumuz fotosentez, bitkilerdeki bir sistem. Şimdi onu anlatalım. Çünkü çok önemli bir mekanizma. Fotosentez şöyle, foto yani foton düzeyinde ışıkla ilgili onu alıp enerjiye çeviren bir sistem. Bunu peki enerjiye çeviren sistemin şimdi elemanlarını göreceğiz. Burada çeşitli proteinler var ve en sonunda ATP sintaz isimli bir protein fabrikası var. Bu fabrikada bu enerjiye çevriliyor. Her aşamasında ayrı bir proteinin gerekli enerjiyi ve fotonu ve elektronları, iyonları taşıdığını görüyoruz. Yani atomun, bakın bu foton. Bu foton ne biliyor musunuz? Bu foton mesela karbonhidrat. Bu foton birçok karbonhidrat. Bu foton mesela elma. Mesela bu foton mandalina. Veya bu foton bir karpuz mesela. Ama nasıl oluyor bu? Arada ne var? Bakın karpuz var, foton var. Yani foton dediğimiz, gözle göremediğimiz ışığı taşıyan cisimler. Atom seviyesinde atomcuklar diyelim. Ondan karpuz oluyor. Ondan portakal oluyor. Arada ne var? Bitki var. Allah bitkiyi vesile ederek fotonu bitkiye foton geliyor. Yani fotonla besleniyor. Buradan karpuz çıkartıyor. Aradaki hadise yani mucizevi yön bu kadar işte yani bu kadar fazla. Normalde gaflet hali oluyor insanlarda. Bitkiden elmayı koparıp yediğinde mesela zaten elma ağacı diyor. Oradan elma olur diyor. Halbuki baktığımız zaman bitkinin enerjiyi aldığı şey bu işte foton. Buradan geliyor enerji. Bundan kökten gelen malzemeleri birleştirerek, değirmeni döndürerek diyelim, karşımıza türlü türlü besinler çıkartıyor. Bakın mesela su diyoruz ama suyun bir tane molekülü. H2O'nun bir tanesi mesela. Ve NADPH isimli burada da yine elektron taşımakta özel olan bir protein görüyoruz. Ve biyolojik piller ATP. Her aşamasında enerjinin kullanıldığı fabrikanın elektriği diyebiliriz örnek olarak. Şimdi bu bitkinin kloroplastı ve kloroplastın içerisinde binlerce fotosentez fabrikası göreceğiz. Yaklaştığımızda işte bakın fabrika bu. Yani az önce karpuz yapıyor demiştim ya. O temel yani birçok meyvenin veya bitkideki besin maddelerinin oluşmasında temel ilk adımın atılmasını sağlayan enerjinin üretim fabrikası işte burası. Burada gördüğümüz parçaların her birisi birer protein. Ve her bir protein o canlıdaki, bütün bitkilerdeki yani DNA'nın bir ürünü. Yani DNA'daki harflerin karşımıza çıkmış protein şeklini görüyoruz. Şimdi devam edelim. Şimdi bu sistemin bakın birçok elemanı var. Bunların hepsini şimdi videoda da izleyeceğiz. Ama bunların hepsi olmazsa eğer o zaman enerji üretilemiyor. O zaman bitki o sözünü ettiğimiz maddeler üretemiyor ve canlılık olamıyor. Foton geldi. Enerji geldi. Nereden geliyor? Güneşten geliyor. O da bir ayrı bir mucize konusu. Maşallah. Güneşten geldi. Şimdi bu işte mesela şu anlaşılması zor olan noktalardan birisi bu. Şu titreşen küçük yeşil şeyin adı klorofil. Bunun özellikle foton gibi çok küçük atomsal boyuttaki bir parçanın elektriğini, enerjisini soğurabilmesi, emebilmesi yani. Emdikten o enerjiyi aldıktan sonra titreşim yaparak ki bu bir teori, titreşim yolu ile bundaki titreşim diğerlerine, ondan diğer klorofillere yani kaybolmuyor bakın. Yani her titreme mesela mekanikte İllaki verimde bir düşüklük oluyor. Gelen kuvvetle çıkan kuvvete mesela bakıyorsun değil mi? Gelen kuvvet 100 ise çıkan mesela 90 ise o zaman verim %90 oluyor. Ama gelen kuvvet 100, çıkan kuvvet %10 ise mesela verim %10 oluyor. Mesela lambalar var burada. Bu lambalara 100 birim enerji geliyor elektrik. Maksimum 7'si 8'i ışığa dönüyor. Verimi ne? %7. Burada ise verim %100 olduğunu görüyoruz. Yani çok çok üst düzey bir iletim hassasiyeti var. Kayıp yok yani. Evet, devam edelim. Şimdi iletim, yani fotondaki enerjiyi ilettik, ilettik. Nereye geldik? Fotosistem 2 dediğimiz bu proteinin, yani kloroplastın zarındaki bu fotosentez fabrikasının ilk proteinine gelen elektrik, elektrostatik enerji, titreşim enerjisi gelip en son ortadaki klorofille titreştirince işte bu enerjiyle bir tane iyon kopartılıyor. Bu iyon plastokinin QB isimli, gördüğünüz gibi elektron taşımasında özel proteinlere transport oluyor. Ve yukarıda bir su molekülü sentez edilip açığa çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada ışığın elektron, yani moleküllerdeki elektronun kopup ayrılmasında etken olduğunu görüyoruz. Ve en sonunda oksijen çıkıyor. Özür dilerim. Su ayrıştırılıyor. Sentez edilme ayrıştırılıyor. Hidrojenle oksijen orada çok sağlıklı bir şekilde ayrıştırılıyor. Daha sonra buradaki iyonlar, yine enerji yüklü iyonlar, sitokrom B6F'ye geldi. Ve aynı şekilde buraya geldikten sonra bakın buradaki protein, sitokrom proteini kazasız, belasız, zararsız ve enerji kaybı olmadan enerji yüklü bu tanecikleri bünyesine aldı. Ve hidrojen iyonlarını yukarı bıraktı. Bu aynı zamanda hücrede bir akım oluşmasına yol açıyor. Yani bir moleküldeki her atomun ayrışması ve birleşmesi için enerji gerekiyor. Bu enerjiyi de ışıktan alıyor bitkiler ve her kademesinde bunu sürekli kullanıyorlar. Yani değirmenin her keseceğinde, her boş yerinde sürekli bir su kullanılması gibi bir şey. Sırayla şimdi görüyoruz, çok ayrıntıya girmeden, yine enerjinin atom boyutunda transfer edildiğini, her aşamasında, mesela bu fotosistem 1'de de yine yukarıya hidrojen atomları verildi. Tekrar iyonlar, buradaki enerji kaybedilmeden tekrar taşınmaya devam ediyor. Ve en sonunda NADPH, ki bu NADPH birçok doktora ve profesörlük tezinin konu olduğu bir moleküldür. Çünkü en sonunda buradaki iyonları tutup enerjisini kaybetmeden, değil mi, ATP sintaza, buradaki taşıma işlemini yapması çok harikulade bir olay. Yani enerji hiçbir şekilde kaybedilmiyor. Ve en sonunda ne oluyor? Bakın yukarıda bütün bu işlem sonucunda, biraz geri gelelim. Evet, video bitti. Yani neticede şöyle oldu. Bütün burada biraz ayrıntıya girdik ama ışık geldi, ışık. Oradaki enerjiyi bitki soğurdu. Yani aldı. Işıkta bir enerji var. Atomun sahip olduğu bir enerji var. Güneş enerjisi. Onu aldı ve onunla kloroplastın içerisindeki hidrojen iyonlarını oksijenle sudan ayrıştırma işleminde kullandı. Ve sürekli zarın, kloroplastın kendi içindeki zarın dış kısmıyla iç kısmında bir hidrojen farklılığı olmasına yol açtı. Yani bu şelalenin altından yukarıya sürekli su taşımaya benziyor. Ama suyu taşırkenki enerjiyi güneşten almaya benziyor. Bu aşamada su üst kademeye çıkınca ne oluyor? İster istemez yer çekimi etkisiyle aşağı doğru akar ya. Barajlardaki mantık gibi akan sudaki enerji de elektriğe dönüşür mesela insanların yaptığı barajlarda. Bitki de aynı şekilde klorofilde ışıktaki enerjiyi alıp bundan şeker üretiyor.
Maşallah. Yani bu muhteşem bir sistem. Yüzlerce gen tarafından kontrol edilen.
Evet.
Ya bir molekülün, proteinin elektron taşıması ne demek yani? Ne kadar hassas bir şey. Bir tane elektron taşıyor orada. Elektron, yani tut desen hangi bilim adamı tutamaz. Tamam. Tutacak bir tarafı yok. Ama protein bunu yapıyor. Alıyor birinden diğerine aktarıyor. O onu aktarıyor, o onu aktarıyor. Kusursuz bir genetik bilgi ve yapısı var proteinlerin. En ufak bir değişiklik olsa elektron taşıyabilir mi o? Hiçbir şey taşıyamaz, değil mi? Onu götürüyor bir yerde, orada protonları yukarı çıkartıyor. O da dünyanın en küçük makineleri olan, motorları olan ATP sentaza geliyor. Onun içindeki o protonlar içinden geçerek onu döndürüyorlar ve bundan da enerji elde ediliyor. Sübhanallah, yani Allah sanatını gösteriyor burada bize. Ve bunun aynısı henüz laboratuvarlarda da yapılamıyor ayrıca.
Tabii ki.
Fotosentezin, evet. Çünkü daha bilinmedik detayları var. Yani burada canlandırma böyle anlatılmış ama böyle değil. Bu daha kompleks ve bilinmeyen detaylar olduğu için aynısıyla laboratuvar zaten yapılsa hemen kullanılır o güneş enerjisinden, değil mi? Şeker elde etmek, oksijen elde etmek.
Evet, çok verimi artırır güneş enerjisini kullanmadan.
Ama yapılamıyor. Yani insan sadece bir örnek edinmeksizin yaratanın, Allah'ın yarattıklarına bakarak onları anlamaya çalışıyor. İşte bu bilimi oluşturuyor.
İnşallah.
Ama bilimle de tespit ediyoruz biz Allah'ı. Burada hiç tesadüf diye bir şey olmadığı çok net yani. Allah çünkü bu sistemi mükemmel, eksiksiz yaratmış. Zaten aşama aşama olmuyor. Yani mesela oradaki proteinler var. Diyelim ki önce bir tane protein oluştu. Ne işe yarıyor? Hiç. Ne yapacak? Hiç. Milyonlarca yıl bekleyecek. İkinci protein gelecek yanına. Onlar da bekleyecek milyonlarca yıl. Durdu, fotosentez yapacağız diyecekler. Aralarında konuşacaklar atomlar. Bekleyin siz diyecekler. Daha arkadaşlarınız geliyor. Bir protein daha gelecek. Yani.
Evet.
İşte Darwinizm'in durumu bu.
Şimdi kısa bir ara verelim. Sonra yine devam edelim şu an. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde evrim teorisinin geçersizliğinden bahsettik. Tesadüf iddialarının mantıksızlığından bahsettik.
Evet.
Şimdi evrim teorisinin bir de tabii sosyal yönü var. Yani evrim teorisi ortaya koyduğu işte bu tesadüf mantığıyla doğada her şeyin bir çatışma şeklinde ilerlediği, güçlü olanın ayakta kaldığı telkiniyle toplumların da yaşantılarında büyük acılara sebebiyet verdi. Özellikle 20. yüzyılda bunun örneklerini dünya toplumları çok acı şekilde yaşadılar. Çok sayıda insan katledildi, açlığa maruz bırakıldı, kıtlığa özellikle maruz bırakıldı. Öldürme kamplarında insanlar toplandılar, eziyet edildi insanlara. Pek çok hasta insan, sakat insan evrimci mantığın bir ürünü olarak toplumda elimine edilmeye çalışıldı. Onlara karşı soykırım uygulandı. Şimdi pek çok ideoloji evrim teorisinden beslendi. Bu çok açık. Bunu da ilk zaten hocamız dile getirdi. Bunun mantığını insanlara örnekleriyle ortaya koydu. Şimdi 20. yüzyılın en acı deneyimlerin yaşanmasına neden olan ideolojilerden bir tanesi de komünizmdi. Komünizmde direkt olarak evrimci mantıktan, diyalektik mantığından besleniyordu. Zaten Marx da evrim teorisini hararetle benimsemişti. Kendi görüşlerinin fikri temelini oluşturan şeyi bulduğunu düşünerek büyük bir mutluluk yaşamıştı. Şimdi komünizm tabii biz şu anda yıkıldı gözüyle bakılıyor dünya üzerinde. Fakat gerçekten öyle mi? Hayır, değil. Hocamız bunu Komünizm Pusuda isimli kitabında çok güzel ortaya koymuştu. Komünizm şu anda Lenin'in iki ileri bir geri taktiği doğrultusunda pusuya yatmış durumda. Neden pusuya yatmış durumda? Çünkü uygun ortamı bekliyor. Yani Rusya'da komünizm yıkıldı diyoruz biz. Fakat Rusya'da yıkılmış olması dünya genelinde veya Rusya'da hala komünist düşüncenin yaşanmadığını göstermiyor bize. Şimdi ne dedik? Diyalektik materyalizm. Diyalektik materyalizm komünizmin ana damarı. Diyalektik materyalizm yaşadığı sürece komünizm de yaşayacaktır. Komünizm düşüncesi de yaşayacaktır. Dolayısıyla Darwinizm geçersizliğinin ortaya konması, diyalektik materyalizmin geçersizliğinin ortaya konması ancak bu şekilde komünizm tam anlamıyla sona getirilebilir. Başka şekilde ortadan kalkmaz. Nitekim şu anda Marksist düşünceye sahip işte aydınlar, örgütler, hatta terör örgütleri bunu savunuyorlar. Yani Rusya'da yaşananın aslında Marx'ın öngördüğü şekilde gerçekleşmediği, yani kapitalizm yaşanmadan direkt komünizme geçildiği için başarılı olmadığı, tarım toplumundan çünkü Rusya geçmişti direkt olarak. Bu yüzden başarısız oldu. Ama ilerleyen süreçte kapitalizmin de yaşanmasıyla, ki şu anda Rusya'da yaşanıyor, bir sonraki süreçte yeniden komünizmin uygun ortam bulduğunda ortaya çıkacağını savunuyorlar. Ki tarihe baktığımızda, yani şu anda mesela liberal ekonomi hakim dünyada. Fakat bir kriz meydana geldiğinde bu akımlar çok güçlü şekilde yer bulabiliyorlar kendilerini. Mesela 1929'daki büyük buhrandan sonra faşist ve komünist görüşler iktidara geldiler ve çok büyük acılara sebebiyet verdiler. Dolayısıyla şu anda Marksistlerin sahip olduğu görüş de bu. Yani komünizmin hala gizlenmiş olduğu Lenin'in taktiği doğrultusunda, ki Lenin'in o sözüne de bakalım. Lenin bir adım ileri, iki adım geri adlı kitabında nihai hedefe giden yol üzerinde geçici bir geri çekilme olarak bahsediyor. Şöyle diyor, bir adım ileri, iki adım geri. Bireylerin yaşamında, ulusların tarihinde ve partilerin gelişmesinde böyle şeyler olur. Ama devrimci sosyal demokrasi ilkelerinin, proletarya örgütünün ve parti disiplininin elinde sonunda tam zafer kazanacağından kuşku duymak, alçaklığın en canicesi olur. İşte bu. Yani Lenin'in görüşleri doğrultusunda şu anda hareket ediliyor. Ve gerek komünizm olsun, gerek faşizm olsun, hep konuşuyoruz, anlatıyoruz. Darwinizmden besleniyor. Zaten aralarında çok ince bir çizgi var. Yani bu ideolojiler zaten totaliterizm olarak adlandırılıyor, genel ismi. Totaliter ideolojiler. Yani halkı propagandayla, zorla, baskı altında tutarak bir iktidar elde etmek ve muhalifleri susturmak. Totaliterizmin ana düşüncesi bu şekilde. Dolayısıyla şu anda komünizmin gizlendiği düşüncesi her zaman insanların zihninde olmalı. Komünizmin ve diğer zararlı ideolojilerin ortadan kalkmasının tek yolu Darwinizmin geçersizliğinin çok net şekilde anlatılması, insanların bu düşüncelerden uzaklaşması. Mesela Çin'de şu anda komünizm yaşanıyor ve Çin'de yaşanan versiyonu Maoizm de diyebiliriz. En katı, en acı hali belki de komünizmin. Yani Mao zamanında 40 milyon insan kıtlık nedeniyle, ki kıtlığa zorlandı yani toplum, açlığa zorlandı, öldü. Ve şu anda bundan bahsedilemiyor mesela, bu konu gündeme getirilemiyor. Diyelim ki Rusya belki geçmişiyle şu an hesaplaşıyor. İşte Lenin'in heykelleri, Stalin'in heykelleri komünizmin yıkılışından sonra yıkıldı. İnsanlar bir tepki ortaya koydular ama Çin'de bu da olmadı. Hala Mao'dan hayranlıkla bahsedilen, işte heykellerinin çeşitli yerlerde yer aldığı şekilde bir yaşantı var Çin'de. Dolayısıyla evet, komünizmin hala yaşadığı çok açık. Ya ülkemizde de PKK'nın ideolojisinin Marksist-Leninist bir örgüt olduğunu hocamız her zaman vurguluyor. Darwinist olduğunu her zaman söylüyor. Yani bizim de terör belasından kurtulmamızın yegane çözümü yine hep Darwinizmin geçersizliğinin anlatılması, bu konuda toplumun aydınlanması. Başka bir çözüm yok inşallah.
Evet. Tek mesela, çözüm o.
Troçkin Darwinizmi hocam anlattığın gibi bağlıyor. Bakın diyor ki Darwin'in hayranları. Troçki de komünizmin kurucularından, bir komünist lider önde gelen. Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu. Yani Darwinizm diyor, organik madde alanında, yani bilimsel olarak diyor, bilimsel temeli diyor, diyalektiğin, çatışmanın en büyük zaferi oldu. Aynı Troçki diyor ki bakın, ülkede iktidarın kimde olacağı sorunu, yani burjuvazinin yaşatılıp yaşatılmayacağı sorunu, anayasa maddelerine değil, kanunla, hukukla alakası yok diyor bunun, şiddetin her biçimine başvurarak çözülecektir. Mutlaka komünizm şiddet, kan dökmeyi istiyor. Çok açık söylüyor bakın, şiddetin her biçimde başvurarak çözülecektir. Kızıl terör, komünist terör, ölmeye mahkum ve buna katlanamayan bir sınıfa karşı kullanılan bir silahtır. Ölmeye mahkum diyor. PKK da bunu hedefliyor işte. Yani Leninist, Stalinist bir örgüt. Ben diyor bu dönemde Leniniyim diyor. Ona göre de işte kızıl terör, ölmeye mahkum ve buna katlanamayan bir sınıfa karşı kullanılan bir silahtır PKK'ya göre. Nitekim bunu mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı savunmada açıkça söylüyor. Bir kere evrimi savunuyor. Darwinizm daha savunmasında söylüyor bunu. Mesela diyor ki, genelde insan dışı tüm canlı varlıklarda, Bölücübaşı söylüyor bunu, genelde insan dışı tüm canlı varlıklarda süren doğal evrim süreci, insan toplumunda kendi kavrama ve ifadesiyle bilinçlice sürdürülmektedir. İnsan türünün Homo sapiens türünde günümüzün dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki sıçrama diye devam ediyor, iradeli toplum oluşlarına sıçratma imkanı vermiştir. Bakın diyor ki, yabanil toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı savunmada. Hayvandır diyor insan. Onun sonucunda da binlerce insanı terörle katlediyor. Ama çok önemli bir özelliği daha var. Bakın PKK'nın, komünizmin ve darvinizmin ortak noktaları bunlar. Zaten komünist oldu mu öyle oluyor. Din düşmanı olmaları. Şimdi mesela diyor ki Karl Marx, Lenin pardon, bir Marksist materyalist olmalıdır. Yani din düşmanı. Ben bu dönemin Lenin'iyim diyen bölücü başı da şunu söylüyor. Allah'a tenzih ederiz. Haşa. Allah'ın haşa Arabistan tasarımı olduğu, Allah'a tenzih ederiz. Allah'ın 99 isminin Sümer kavramlarından ileri geldiğini söylüyor. Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile parası için evlendiği, haşa. İslamiyet'in feodalizm ihracatçısı olduğu, Tanrı fikrinin izafiyet teorisinin ilkel bir ön aşaması olduğu, haşa namazın tiyatro olduğu, uzun bir liste var böyle. Din düşmanı. Ne gibi? Lenin gibi, Marx gibi. Çünkü komünist. Komünist, Leninist, terörist. Çok gaddar, zalimler. Çünkü insanı hayvan olarak görüyor. Biraz önce okuduk. Hayvanlaşmış bir türüdür diyor. İnsanın. Hayvanın bir türüdür diyor. Evrimleşmiş. Bunu savunan ondan sonra da binlerce insanı katlediyor ve bunu, bu fikirleri kan dökerek bütün Türkiye'ye yaymaya çalışıyor. Türkiye'yi ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani hocamız, evet.
Hocamız, Türkiye yani tarihin en büyük komünist ayaklanmasıyla karşı karşıya diye o tehlikeye dikkat çekmişti. Yani PKK'nın asıl istediği şey ülkeyi bölmek ve sonrasında ülkenin bütününü komünistleştirmek. Amaç bu. Yani bu tehlikeye hocamız çok uzun yıllardan beri vurguluyor. Ve senin okumuş olduğun sözler de bunun delilleri. İşte o felsefelerini, ideolojilerini ortaya koyan en açık deliller bunlar.
Evet. İşte ama yani bu darwinizme inandığı için, yani insanın evrimleşen bir hayvan ve tesadüfen olduğunu düşündüğü için komünist oluyor. Ve doğal olarak komünist olan biri Leninist olduğu için ben de Leniniyim diyor zaten, terörist oluyor. Yani çok şaşıracak bir şey yok bunlar. Darwinizm kaldırılırsa fikren ortadan, ne komünizm kalır, ne diyalektik materyalizm kalır, ne terör kalır. Çünkü o zaman zemini alınmış oluyor. Mesela diyor ki doğanın diyalektiğinde en büyük zaferdir diyor Trotsky. Biz Darwinizm geçersizliğini görüyoruz işte. Proteinler tesadüfen olamaz. Fosiller de bunu ispatlıyor. Doğanın diyalektiği kaldırılırsa o zaman diyalektik materyalizm kalmaz ortada. Çünkü ona dayanıyor. O doğanın diyalektiği diyor. Bu da maddenin, materyalizm, madde zıtlıklar içerisinde gelişir diyor. Ve tarih de diyor sınıf çatışmalarıyla ilerler diyor. Tarih bu şekilde gelişmiştir diyor. Çatışma mantığını da Darwin'den alıyor. Darwin'e dayandırıyor. O dayandığı şeyi çektik mi biz dayanağını? Diyalektik materyalizm çöktü. Komünizm çöktü demektir. O zaman PKK ayakta duramaz. Çünkü PKK'nın din olarak kabul ettiği bir batıl din.
Evet.
Komünizm. Ve materyalizm ona dayalı. Onun bilimsel geçersizliği ispatlandı. Yani ispatlanmış zaten, ona ulaşması gerekiyor. Onun için devletimiz burada hocamız hep hatırlatıyor, uyarıyor, hatırlatıyor. Allah razı olsun. Devletin kanalları var, radyo kanalları var, televizyon kanalları var. Mutlaka anti komünist, anti materyalist, anti darwinist çalışma yapılması lazım. Bunlar tek yanlı olarak buna propagandayla inandırılmışlar. Akademileri var. Orada beyin yıkıyorlar. Hipnoz gibi veriyorlar o kafalara. Ondan sonra tek yönlü bir propaganda var. Ve bu şekilde ayakta duruyor PKK. Ona karşılık bilimsel çalışma yapılması lazım. Yani sadece askeri tedbir yeterli olmaz. 10 tane terörist yakalarsın ama o propaganda, tek yönlü propagandayla 20 tanesi çıkar ortaya o zaman. Onun ortadan kaldırılması çok önemli işte. O da bilimsel olarak olur ancak.
Evet, yani çatışmanın varlığına inanan bir insan zulüm yapması çok normal. Tarihin ilerlemesi için diyor toplumların çatışma gerekir. Diyor, buna inanmış durumda. Buna inanmış bir insanın terörist olması yani beklenen bir sonuç. Ancak bu inancı çekip aldığınız zaman ondan, sevgiden, merhametten, dostluktan zevk alan, bunları isteyen bir insan haline dönüşebilir. Başka türlü hiçbir şekilde dönüşmez.
Evet, hocamız çok önemli bir gerçeğe dikkat çekiyor tabii. Yani bunu anlatırken diyor, adam o komünist fikirleri yayarken devletin kitabını kaynak olarak gösteriyor demişti. Ya bakın devlet de, değil mi? Biyoloji kitabı bu. Bunu söylüyor. İşte Darwinizmi savunuyor. Darwinizm bilimsel bir gerçek. Bunu devlet de söylüyor. Bizim söylediğimiz de bu diyor. Doğada çatışma var. Diyalektik, doğanın diyalektiği. Bu da bizim anlattığımızda buna dayalı olarak diyalektik materyalizm. İşte sana biyoloji kitabından bilimsel dayanak devlet bunu söylüyor. Bizim söylediğimizde bu diye propaganda yapıyor. Yani bunu tabii ortadan kaldırmak gerekiyor. O zaman devletin kitabında mutlaka bunun bilimsel geçersizliğini anlatan deliller de olsun. Evrim varsa, Darwinizm var, onun yanında olması gerekiyor. Devletin kanallara bunun anlatılması gerekiyor. Çökmüş bir safsata bu, pagan dini. Ve buna dayanmış adam, onun o dayananın ortadan kaldırılması gerekiyor. Yoksa sıcak çorba içmek, aile kurmak değil demişti hocamız onların derdi. Öyle bir derdi yok. Adam dağa çıkmış zaten. Mağarada yaşıyor. Silahlı eylem yapıyor. Gerilla savaşı veriyor. Yani komünist terör yapıyor. Böyle birine mutlaka bilimsel olarak onun geçersizliğinin anlatılması lazım. O kafasına o kazımış çünkü onu. Din olarak kabul etmiş. Bilimsel olarak onu anlatılması gerekiyor ki onun olmadığını anlasın. Yoksa çorba içmek gibi bir derdi yok ki onun.
Evet. İnşallah. Konfor arası dağda ne işi var değil mi?
Evet.
Ya konfor, rahat hayat şartları olsa vesaire bir şeyler olsa onun şey, onun dediğin gibi ideolojisi ama temelinde Allah inancından yoksun olmaları, bir teröristin ateist olması çok burada hassas nokta. Ateizmi de evrim teorisiyle sağlıyorlar değil mi? Darwinist olarak ateizmi körüklüyorlar. O insanlara Allah'ın varlığı anlatıldığı zaman ki Darwinizmi yıkmak da bu anlama geliyor. O zaman Allah'a inanan insanın Allah'ın yarattığı düzenin en mükemmel olduğuna inanması söz konusu oluyor ve dolayısıyla ne oluyor? Allah'ın yarattığı düzen nedir? Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti doğrultusunda, Kur'an-ı Kerim'in değil mi getirdiği ahlak doğrultusunda İslami düzendir. En mükemmel düzen budur. İslam'da kan akıtmak var mı? Yok. Suçsuz insanlara saldırmak, onlarla kavga etmek, onlarla savaşmak var mı? Yok. Bu kim yapıyor bunları? Bunu Deccal yapıyor. Bunu Müslüman olmayan, Allah'a inanmayan materyalist insanlar yapıyor. Teröristler yapıyor, PKK yapıyor. İşte bu Deccal'in dini. Yani Allah'ın katında din, inşallah innet dine indallah il İslam. Değil mi? Şeytan Allah'a sınırım. İslam'dır. Allah'ın katında din sadece İslam'dır. İslam dini, barış dini, güzellik dini, bolluk, bereketlik dini, adalet dini. Şimdi Deccal'in dininde ne var? Bunların hiçbirisi yok. Adalet yok. Sadece kan dökmeye ve vahşet getirmeye ve sistemi bozmaya yönelik bir yapısı var. Mesela Deccal'in kan dökmek adeti, onunla geliştiğim birkaç tane gazete küpürü göstermek istiyorum. İkiye geçebiliyor muyum? İkiye miyiz? Tamam. Şimdi hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. O sırada, yani aynı zamanda fitneler, karışıklıklar, İhtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda melun, lanetlenmiş Deccal çıkar. Tam Deccal'in yaşadığı ortam. Her tarafta böyle savaşlar, kavgalar, darbeler vesaire bir zor bir ortamda çıkıyor. Bakın şimdi gazete haberlerine bakıyoruz. Bu Deccal'in varlığını gösteriyor. Deccal'in dininin uygulandığını gösteriyor. Her gün ülkemizin farklı yerlerinde gelen terör eylemi haberleri ki bugünlerde de çok oldu. Karakol saldırılarının olması, değil mi? Mayın patlamaları, asker ve polis araçlarına düzenlenen saldırılar, farklı gruplar arasında yaşanan kavgalar. Bakın şimdi gazete haberlerine görüyorsunuz değil mi? Burada şehitlerimizin ki yakın zamanda da şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Gördüğünüz gibi Deccal iş başında. Aynı şekilde ekonomik krizin olması, Türkiye'nin AB'ye alınmaması, ayaklanmaların olması, dünyada birçok kargaşanın olması, işkence, hırsızlık. Bakın şimdi gazete haberlerine bakıyoruz. Dünyadaki krizden haberler var. Değil mi? Eşler arasında bakın tartışma sonucu nafakadan dolayı kızını öldürmüş. Ya eşini öldürüyor mesela. Geçen haberlerde vardı. Evet. Tartışıyor, eşini öldürüyor. Kızını, çocuklarını öldürüyor, sonra kendisini öldürüyor. İntihar ediyor. Böyle vakalar oluyor. Bu işte İslamiyet'in yaşanmadığı, yani İslam dininin güzel bir şekilde dünyaya hakim olmadığı düzenin, Deccal'in değil mi, fikirlerinin hakim olduğu toplumlarda oluyor bu. Ve böyle insanlar güzel bir yaşam olmadığından, mutlu olmadıklarından dolayı bu tip vakalar oluyor. Halbuki İnşallah Hazreti Mehdi Allah'ın izniyle İslamiyet'i dünyaya hakim ettiğinde, Türk İslam Birliği de inşallah kurulduğunda, değil mi? Bu tip vakaların hiçbirisi olmayacak. Çünkü insanlar mutlu olacak. Sevgi dolu olacaklar inşallah. Allah'a imanlarından dolayı inşallah.
İnşallah.
Bakın diğer gazete küpürlerini gösterelim. Müslüman ülkelerde mesela Afganistan'da, Irak'ta, değil mi? Var olan savaşlar, ölümler, işkenceler. Mesela diğer Doğu Türkistan'da, değil mi? İslam düşmanlığına sonucunda oradaki insanların işkenceye tabi tutulması. Yine aynı şekilde ehli kitaptan dindar Hristiyanların ve Musevilerin yine güzel davranışla değil de çirkin davranışlarla karşılanması, yaşamaları, insanların acı ve ızdırap çektiği bir dönem. Dünya her cümerç, hadiste şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her cümerç yani cinayetler, ölümler ve kargaşa içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazılarına hücum ettiğinde, tam bakın Deccal'in yaşadığını, Deccal'in dininde Deccal'in olduğunu gösteren hadisler. Böyle olur diyor yani Deccal olduğu zaman. Zaman kıyamet yakınlaşır, amel eksilir, insanlara aşırı cimrilik ve hırs atılır, her çok olur buyurdu Peygamber Efendimiz. Sahabiler herci ne olduğunu sorduklarında Peygamber Efendimiz öldürmek, öldürmek diye buyurdu. Bakın her yere dünyanın yayılacağını bildiren başka bir hadis. Hiçbir belde yoktur ki onu Deccal'in orduları çiğnemeyecek olsun. Allah Maide suresi 64. ayette şöyle buyuruyor. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculara çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. İnşallah Allah Deccal'in bütün dünyanın çeşitli yerlerinde alevlendirdiği bu savaş alevini inşallah Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa vesilesiyle inşallah söndürecek. Aynı zamanda çok güzel bir altın çağ dönemine gireceğiz inşallah.
İttihadı İslam'ın olması gerekiyor. Tek çare bütün yani sadece Türkiye için değil Doğu Türkistan'da olanlar için de mesela tüm Doğu Türkistan'da da aynı şeyler gerçekleşiyor. Baktığımız zaman değil mi? Orada da mesela bakın bir örnek verelim. Yani orada da Müslümanlar katlediliyor, Müslümanlara zulmediliyor. İnşallah. Evet. Bakın bunlar da Çin'de olan olaylar. Orada da komünizm var. Orada da Darwinizm ve komünizm belası var.
Evet.
Aynı Leninizm, Stalinizm ve zorbalık orada da baş gösteriyor ve insanlara bakın neler yapılıyor.
Sokak ortasında İnsan,
tabii insanları hayvan olarak görüyorlar. Oradaki Müslüman kardeşlerimizi.
Yani canlıları oluşturan.
Evet. Bu işte İttihad-ı İslam'la çözülür sadece. Onun için Müslümanların birlik olması, beraberlik, Kur'an'daki farz inşallah. Ve kesin çözüm olacak. O zaman demişti hocamız, PKK tahayyül dahi edemez. Çin de tahayyül dahi edemez böyle bir şey yapmayı. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz için de aynı şekilde kurtuluş olur. Afganistan, Irak her yerde çözüm getirir inşallah. Programımıza gelen bazı mesajlar var. Onları okuyalım mı inşallah?
İnşallah.
Kardeşlerimizden. Hocam hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Ramazan ayı sizlere ve bizlere hayırlı olsun. Bir tane hocamız var, o da hocamız yani inşallah. Biz ondan hocamızdan öğrendiklerimizi de Allah onu vesile ediyor. Evet. Kur'an'dan, hadislerden hocamızdan öğrendiklerimizi anlatıyoruz inşallah. Bizim yoksa hoca vasfımız yok inşallah. Ramazan ayı sizlere ve bizlere hayırlı olur inşallah. Akıl, bilim ve yaratılış arasındaki bağı yayınların sayesinde öğrendik. Öğrenmeye devam ediyoruz. Kanalımızda aynı zamanda sosyal ve kültürel programlar da bekliyoruz. İyi yayınlar. Mahir Nihat Çiçek kardeşimiz Kocaeli Gölcük'ten yazmış inşallah. Programlarımızda hocamız güncel konuları anlatıyor.
Evet.
Gün ve gün değil mi? Bütün gelişen olayları, dünya çapında ve Türkiye'deki olan olayları.
Tabii, maşallah. Her türlü siyasi, sosyal değerek, evet. Konunun en güzel yorumu. Evet. Hocamızın programlarında ilk defa işittiğimiz bizim de yorumlar.
Evet.
Maşallah. Çözüm önerileri.
Hiç boş bir söz yok. Yani A9 kanalını seyreden, hocamızın kitaplarını okuyan, filmlerini seyreden herhangi biri, bir kişi dünyadaki en gelişmiş kültüre sahip olur. Bu şekilde
doğru,
yani.
Kesinlikle.
Çünkü komünizm anlatıyor, faşizm, darvinizm, ahir zaman, mehdiyet, Kur'an'ın ayetlerle, açıklamalarla, hadislerle, inşallah güncel olaylar, politik olaylar değil mi inşallah, maşallah. İnşallah. Allah'ın sanatının delilleri gösteriliyor inşallah.
Bir de hocamızın söylediği net çözüm oluyor. Hangi konu olursa olsun, ekonomik, sağlık, terör, dünyadaki mesela çeşitli sorunlarla ilgili herhangi bir konu gündeme geldiğinde hocamızın söylediği kesin çözüm oluyor. Ve hocamız bu söylemiyle Kur'an-ı Kerim'in tam yeterli bir kitap olduğunu gösteriyor insanlara. Çünkü Kur'an'ı ahlakla, Kur'an'daki ayetler doğrultusunda değil mi? Ona göre hocamız hüküm veriyor.
Yine Allah söylediği için onu, Allah söylüyor Kur'an'da, Kur'an'ın yeterli olduğunu inşallah.
İnşallah. Evet, bu işte evet, yani inşallah. Bu mesela bütün olaylara çözüm olması Kur'an'ın yeterli olduğunu da gösteren bir başka delil.
İnşallah.
Onu söylemiştim evet.
Evet, bir başka kardeşimiz daha yazmış. Selam demiş. Aleyküm selam.
Aleyküm selam.
Hocam, hoca değiliz biz. Kanaatimce bugün insanlığın şu an yaşadığı adaletsizlik, yoksulluk, çevresel felaketler dünyadaki ekolojik dengenin bozulmasının en büyük müsebbibi kapitalizmdir. Dolayısıyla kökeni komünizm gibi evrimci materyalist olan kapitalizm anlayışıyla mücadele edilmesinin çok hayati olduğuna inanıyorum. Sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla Darwinizme inanan insan sayısı tüm dünyada %25'ler nispetinde, hamdolsun. Fakat evrime inanan insan sayısı her geçen gün azalmasına rağmen evrimci anlayışın bir sonucu olan kapitalizmin yıkıcı sonuçlarından insanlığı inim inim inletmekte. Hocam sizlere sorum, kapitalizm denilen deccaliyet sistemiyle nasıl bir mücadele verilebilir? Temeli hak, adalet, insanlık olan bir iktisadi sistem olamaz mı? Ya bütün bu sistemlerin, izimlerin
kapitalizm... Burada bahsettiği vahşi kapitalizmden bahsediyor arkadaşımız herhalde.
Evet. Bütün bunların temelinde zaten Darwinizm var. Çünkü kapitalizm bireyler arası çatışmayı savunuyor. Güçlü olan ayakta olur, zayıf olanı ezer. Değil mi? Hayatta kalmak için de güçlü olması gerekir. Ezmesi gerekir yani. Faşizm de Hitler'in kitabına bakın, ırklar arası çatışmayı savunuyor. Emperyalizm devletler arası çatışmayı savunur. Komünizm sınıflar arası çatışmayı savunur. Bak, hep çatışma mantığı, hepsinin temelinde Darwinizm vardır. Ve güçlü olanın zayıf olanı yok ettiği sistemler vardır. Darwinizmi kaldırırsanız hepsi çöker. Bunun temeli, inşallah temeli hak, adalet, insanlık olan bir iktisadi sistem olamaz mı? Tabii ki var. Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği adalet sistemi var. Bu da mehdiyet inşallah. Ayrı zamanda yaşanacak olan sistem. Tam hak, adalet olan bir sistem oluşacak inşallah. Hazreti Mehdi vesile edecek Allah. Ve o sistem oluşuyor şu anda inşallah. Dünyada adım adım. 10 yıl içerisinde de göreceğiz dünyaya adaletin, zenginliğin, bolluk, bereketin, sevginin, barışın, kardeşliğin hakim olduğu sistem geliyor. Allah bu Darwinizmi kaldırarak inşallah İslam ahlakını hakim kılıyor. Yani çözüm Kur'an ahlakıdır. Bu hocamızın kitaplarından birinin başlığı. Kur'an ahlakı hakim oldu mu hak adalet gelir. Kur'an ahlakı kalkarsa yerine Darwinizm gibi sapkın felsefeler gelir ve adaletsizlik, zorbalık, kan dökme, savaşlar hakim olur. Bu ya biri vardır ya öbürü vardır inşallah. Allah şimdi Darwinizmi kaldırıp yerine de güzel ahlakı hakim kılıyor inşallah.
Mesela dünyanın genelinde yaşanan ekonomik krizi de hocamız açıklarken insanların parayı tutmaları neticesinde, paylaşmamaları neticesinde bunun ortaya çıktığını söylemişti. Halbuki din ahlakına göre insanlar paylaştıkça aç olanın da doyurmakla kendilerini sorumlu hissettikleri sürece zaten bu tip sorunlar hiçbir zaman yaşanmayacaktır. Dünyada ne açlık kalacaktır, ne sefalet kalacaktır, ne de vahşi ekonomik sistemler dolayı ezilen kesimler olmayacaktır. Herkesin eşitlik içerisinde olacağı, malın çok bol olacağı, bereket ve bolluk olacağı, hatta Hazreti Mehdi dönemi tarif edilirken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın malı dağıtacağı ve insanların artık istemeyeceği, o kadar çok olacak ki mal, daha fazlasını talep etmeyecekleri bir ortam meydana geleceğini biliyoruz. Tüm bunlar hep din ahlakının yaşanmasıyla tabii mümkün olabilen şeyler inşallah.
Şimdi Mehmet Yılmaz kardeşimizin de tam cevabı olmuş oluyor bu. Temeli hak, adalet, insanlık olan bir iktisadi sistem olamaz mı? Var. Allah bunu gösterecek şimdi inşallah, gösteriyor. Hazreti Mehdi vesilesiyle. Ancak o şekilde olur inşallah. Böyle bir sistem gerçekleşiyor. Selamun aleyküm hocam, aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Programınızı memnuniyetle izliyoruz. Evrimcilerden kurtulduk derken başımıza mutasyoncular mı çıktı? Neyse, Allah'a şükür ki sizler varsınız. Hocalarımızdan öğrendiklerimize Allah razı olsun. iman hakikatlerine aykırı kim ne söylerse Adnan Hoca'nın talebeleri bu işi halleder diye sizlere yöneliyoruz. Ramazanınızı tebrik eder, hayırlı programlar dilerim. Büşra İslam, Karabük Safranbolu'dan Büşra kardeşimiz yazmış. Aleyküm selam inşallah. Hocamızı vesile etti Allah maşallah. Evet. Hakikaten Darwinizmi, materyalizmi bir kişi başlıyor. Yani bu da iman hakikati maşallah. Ankara'dan geldiğinde hocamız 23 yaşında İstanbul'a geldiğinde doğrudan tebliğe başlıyor. Hiç maddi imkanı yok, hiç çevresi yok, tanıdığı yok. En komünist ortama giriyor. Orada ölüm tehditleri, suikast girişimine daha gelişine kurşunluyorlar geldiği yeri. Hiç fark etmiyor. Komünistler böyle bir şeyler keserek tehdit ediyorlar hocamızı. Seni burada yaşatmazlar diyorlar. Hiç fark etmez diyor hocamız. Allah'ın korumasında, Allah kaderde nasıl demişse öyle olur diye cevap veriyor inşallah. Ve faaliyetlerine başlıyor. O dönem faaliyet yaptı. Orada komünist, Marksist, Darwinist olan hocalar bugün Müslüman gazetelerde köşe yazarı oldular. Değil mi? İslamiyet'i evet. savunuyorlar.
Maşallah.
Hocamızın orada tebliği, koridorda yön değiştirirken hocamızı görünce orada mecbur kalıyorlar koridorda yön değiştirmeye. Şimdi İslamiyet'i savunuyorlar. O dönemde komünist olanlar elhamdülillah. Dünya çapında çatır çatır çöktü Darwinizm. Yani evet. Bir kişi değil mi? Allah üstün ahlakına karşılık 300 tane kitap, yaratılış atlası dünya çapında evrimi yerle bir etti maşallah. Darwinizmi çökertti, materyalizmi çökertti inşallah. Tabii bu zeminde bambaşka bir dünyaya doğru gidiliyor. Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak da hocamız. Bu dünya çapında Allah böyle bir başarı verdi maşallah.
İnşallah ayette rızkı hiç beklenmedik bir yerden vereceğini bildiriyor. Kime? Allah'tan gereği gibi korkup sakınanlara diyor inşallah ayette. Yani rızık, mesela herkes bolluk, bereketlik, zenginlik istiyor. Bütün insanlar bunu istiyordur kesin. Allah rızkı ancak Allah'tan gereği gibi korkup sakınan bir topluma veriyor inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam İslamiyet'i bütün dünyaya hakim etmesiyle Allah'tan insanlar korkup sakınmaya başlayacak. İnşallah ve Allah zaten yani biz dünyayı zaten yok Allah'ın var etmesiyle görüyoruz. Yani biz de Allah her an bizi var ediyor. Dolayısıyla rızkı geniş olarak yaratmak Allah için çok basit. Sadece bizim buna layık ve hak eden konumda olmamız lazım inşallah. Allah bütün dünya hazır olduğunda zaten İslamiyet'in hakimiyetine İslamiyet'i hakim edecek. Altın çağı hazır olduğunda altın çağı değil mi var edecek inşallah. İşte toplumu Allah hazırlıyor. Başka bir ayette Rabbimiz yani bir toplum kendisinde olanı değiştirmedikçe
evet.
değil mi? Allah da ona nimet olarak verdiğini değiştirecek değildir diyor.
İnşallah.
İnşallah ayette. Yani Hazreti Mehdi aleyhisselam bütün toplumların, insanların imanının artmasına, Allah'ı anlamalarına ve iman etmelerine vesile oluyor. Allah bu mukabilde de inşallah rızık veriyor, yağdırıyor her yerden değil mi? Evet. Rızıkını artırıyor. Mesela tohum diyor, yüz verir diyor Allah. Hadiste inşallah, estağfurullah, Allah affetsin. Tohumu ekiyor insanlar ama Allah bereketini artırıyor. Her yerden rızkını daha çok artırıyor inşallah.
Bir başka sır da hocam söylediğine evet. ilave olarak, evet. Kur'an'da insanlar şükredici olduğu zaman Allah onlara nimetlerini arttıracağını da bildiriyor.
İnşallah. Evet.
Nankörlük edildiğinde de tam tersi olacağı ve azap geleceği. Bildiriyor evet. inşallah.
O, sırrı o da çok inşallah, önemli bir sır. Evet. Artmasının sırrı
şükredici inşallah, olmak.
Tabii şükrederseniz arttırırım diyor Allah maşallah.
Evet. Yani gereği gibi Allah'tan korkup sakınmak, şükretmek Müslüman vasfı, mümin insanın vasfı inşallah. Böyle olunca da insanlar Allah yani yoktan zaten her şeyi çok kolay şimdi
inşallah.
Çok kolay evet. yaratıyor inşallah.
Şimdi bakın burada pardon bir şey mi söyleyecektin?
Yani evrimle alakalı bir şey söyleyeceğim ama ondan sonra söyleyeyim.
Yani herkes bir sıkıntıların sorun olduğunun farkında
evet.
İttihad-ı İslam dedi. Yani İttihad-ı İslam çözücü olacaktır hepsi için. Hocamız demiş ki %10 bile istese İttihad-ı İslam olur. Yani sadece söylense %10 tarafından söylense bu İslam birliği olur ve kesin çözüm oluyor o zaman inşallah. Kapitalizme de çözüm oluyor, komünizme de. Yani PKK diye bir şey kalmaz zaten. Hava buhar olur yani demişti hocamız böyle. Kimse aklından bile geçirmez. Çin'de sokak ortasında kimsenin üzerine taş kırmazlar, kıramazlar. İnsanları, Müslümanları katledip Müslüman hanımların ırzına geçemezler o zaman. Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Keşmir'de değil mi? Çat'ta olan hiçbir şey, hepsi ortadan kalkar. Zenginlik, bolluk, bereket olur inşallah.
Ve çok da kolay. Yani insanlar, hocamız bunun yöntemlerini de gösteriyor. İnsanlar kendi aralarında olan sohbetlerinde bu konuyu gündeme getirsinler evet. diyor. Komşularına, akrabalarına gittiklerinde, bir ortama girdiklerinde. çevrelerinde diğer insanlarla buluştuklarında bu konuyu gündeme getirsinler. Yani çok kolay bir şey bunu yapmak. Nitekim mesela hocamız Türkistan Birliği'nden bahsettiğinde, İttihat-ı İslam'dan bahsettiğinde kimse bundan bahsetmiyordu ve belki de insanlar inanmıyorlardı. Ama şu an gelinen noktada, yani siyasi açıdan da bakıldığında, siyasi platformda bu konunun sıkça gündeme geldiği, bu konuyla ilgili sürekli bir çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Demek ki olabiliyormuş. Yani insanların ne yapacağı çok kolay. Bu konuyu sürekli gündemde tutmak, sürekli birlik mesajları vermek, sürekli birliği teşvik etmek, Müslümanlar arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı, birliği tesanüte esas almak. Fikir ayrılıklarından uzak durmak. Asıl dikkati, asıl şuuru dinsiz ideolojilere vermek. Mücadeleyi, asıl mücadeleyi bunlarla yapmak. Diğer evet. detaylarla ilgilenmemek. Bu olduğunda inşallah dua ile birlikte Allah bunu mümkün kılacak inşallah.
Evet, Allah bunun mesela örneğini de gösteriyor. Türkiye mesela. Bak bütün dünya ne oluyor? Krizden kavruluyor diye. Yani çok zorluk çekiyorlar ekonomik olarak. Ama dünyada Allah alem Allah'a inananların sayısı yüzde olarak en yüksek olan yer neresi? Türkiye. Ve olanlardan birisi Türkiye. Evet. Ekonomik krizin de tabi burada Hazreti Mehdi de inşallah İstanbul'da bunun tabi çok büyük bir etkisi var. Ve insanların da Allah'a inanan sayısının fazla olması, Müslüman sayısının fazla olmasıyla bakın bütün dünyada özellikle de evrimin yüksek oranda olduğu yerlerde kriz çok şiddetli olurken Türkiye'de mesela daha az.
Evet.
Neden olmuyor? Yani mesela bunun sayısal bir izahı da çok fazla yoktur. Nasıl mesela Amerika'da veya Darwinist mesela birçok ülkelerde o kadar profesör, ekonomik kriteri, ekonomi profesörleri hazır paraları da çok olmasına rağmen mesela çok enteresan bir şey ülkenin maden yatağı var. Doğalgaz yatağı var. Petrol yatağı var. Buna rağmen kriz var. Yani yerden para akıyor. Yine kriz oluyor. Türkiye'de bu kadar maden yok ama kriz olmuyor. İşte Allah dilediği yerde rızkı azaltıyor. Dilediği yerde rızkı arttırıyor. İnşallah Türkiye'de de tabii Mehdiyet'in zırva gölgesi demişti hocamız. İnşallah Türkiye'de olması, İstanbul'da yaşamasının bereketi bütün Türkiye'de ekonomik krizin etkisinin çok çok az olmasına inşallah vesile oluyor. Değil mi inşallah? Şimdi o bu anlamda da Kartal hocam söylediğin çok güzel bir şey. Mesela o izleyicimiz sağ olsun teşekkür ediyor. Değil mi? Hocamıza ve talebelerine teşekkür ederim diyor. Evrim konusunda, Darwinizm konusunda tek adres gibi hani anlatmış. Mesela her insan bu konuda fayda gösterebilir. Her insan vazife yapabilir. Her insan mesela bu anlamda talebi olabilir. Ki biz inşallah Mehdi devrinde yaşıyoruz. İnşallah Hazreti Mehdi'nin öncüleriyiz. Bütün Müslümanlar Hazreti Mehdi'nin öncüsü olsun. Bütün Müslümanlar çaba sarf etsin. Ama zaten yol belli. Hocamızın söylediği gibi Darwinizme değil mi? Temel alacak. Darwinizmin açıklarını, bilimsel açıklarını anlatacak. İzahlar yapmak. Bu izahları mesela internette paylaşmak, buna uygun internet sayfaları yapmak çok güzel bir çaba. Ki basit de bir olay. Ekonomik olarak da çok fazla bir şey de istemiyor.
Herkesin yapabileceği bir şey. Yapabiliyorsunuz.
Evet, inşallah.
İttihat-ı İslam'la ilgili Said Nursi Hazretleri'nin sözünü okuyalım mı inşallah?
Tabii.
Hakikatin Sesi 27 Mart 1909'da diyor ki Said Nursi Hazretleri, defalarca söylüyorum ki İslam Birliği gerçeğinde olan İttihat-ı Muhammedi'nin birlik yönü Allah'ın birliğine iman ve ondan başka ilah olmadığını tasdik etmektir. Devam ediyor Üstad. Bu birlik, İslam birliği, gelenekten, alışkanlıktan değil ibadettir. Gizlenmek, korkmak ikiyüzlülüktendir. Farzda gösteriş yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İslam birliğidir diyor maşallah.
Maşallah ne kadar güzel.
Yani farz ve mutlaka birlik olmak gerekiyor inşallah. İttihat-ı İslam'ı kurmak gerekiyor. Bu da inşallah bütün sorunlara çözüm olacaktır dünya çapında inşallah.
Yine bir mesaj gelmiş bir izleyicimizden, onu okuyalım. Programınızı büyük zevkle izliyorum. Tespitleriniz çok doğru. Bizim tespitlerimiz değil yine. Hocamızın tespitlerini evet. biz inşallah aktarıyoruz.
Kur'an'dan, hadislerden, i̇nşallah. Hocamızdan inşallah öğrendiklerimizden.
Türkiye'de PKK terörizminin dinsiz bir bünyeye sahip olduğunun kanıtı özellikle sosyal paylaşım sitelerindeki bir videoda aleni olarak görülmektedir. Namaz kılan bir cemaati taklit eden bir grup, PKK'nın yaptığı bel altı şakaları muazzam bir örnek olarak zikredebilirsiniz demiş.
Evet, tabii çok doğru yani. Dinsiz evet. olduğu değil mi? Bunu ilk hocamız dile getirdi.
Evet.
Kimse daha önce PKK'nın dinsiz olduğu, komünist ideolojiye sahip olduğu, materyalizm için, komünizmin tekrar o bölgede doğması için çalışan bir örgüt olduğunu hiç kimse söylemiyordu. Bir Kürdistan kurulacak, amacı o diye söyleniyordu. Ama kimse komünizmin kelisini ağzına almıyordu. Değil mi?
Evet.
Bunu hocamız söyledi ve tam teşhis inşallah PKK'nın da inşallah çözümü oradaki Allah'ın varlığının anlatılması.
Bakın adam diyor ki, adam Bölücübaşı, lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Haşa, Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı Tanrı oldum diyor.
Haşa.
İşte yani. Bu
inançsız bir söz yani.
Dinsiz, imansız, Darwinist, insanı hayvan gibi gören, hamam böceği gibi gören, bir hamam böceği ölse ne olur, 100 hamam böceği ölse ne olur gibi bakan bir zihniyet işte.
Evet.
Komünist, Stalinist ve Leninist. Ben Lenin'im diyor bu dönemin.
Bu mesajı bize Yozgatlı gazeteci kardeşimiz diyor, Dursun Ekrem Er göndermiş.
Evet, şimdi bir mesajımız daha var. Çok uzun, 3 sayfalık mesaj. Ben burada izleyicimizin de sağ olsun Dursun Ekrem, yine Yozgatlı gazeteci kardeşimiz, yine aynı kişi göndermiş. İnternette bir Uygur Türk'ü kardeşimizle tanışıyor. Uygur Türk'ü, yani Çin, o anlattığımız yerde, o kişinin ağzından oradaki zulümü, nasıl bir yaşam şartları olduğunu kişi anlatmış. O da aktarmış, Allah razı olsun, onu söyleyelim. Mesela bir Uygur Türk'ü için orada yaşarken Türkçe konuşamıyorlarmış. Türkçe konuşamazsınız, ibadet yapamazsınız, yasak. Milli örf ve adetleri uygulayamazsınız. İsminiz Türkçe olamaz. Bir Çinli'nin gözlerine uzun süre bakamazsınız. Bir Çinli'nin gözlerine uzun süre bakamazsınız. Kural bu. Tecavüze uğrarsınız. İzinsiz bildiğiniz şehri terk edemezsiniz. Yani bildirdiğiniz izinsiz şehri terk edemezsiniz. Çinli izinli ya da izinsiz terk edemezsiniz Çin'i. Ne şehri ne ülkeyi izinsiz. Çin'i terk edemiyormuş zaten. İzinli de izinsiz de Çin'den dışarı çıkamıyormuş. İzinsiz şehri de terk edemiyormuş. Oradaki yaşayan Türkler. Ticaret yapamazsınız. Siz sadece işçisiniz diyor. İşveren olamıyorlarmış.
Orada milyonlarca Müslüman kardeşimizi katlettiler zaten. Yani evet. Böyle milyonlarca insan, yani 1, 2, 3, 5 değil. Hocamız hep anlatıyor. Yani resmi istatistikler var. O bölgeden olan Uygur kardeşlerimizin ifadeleri var. Hanımları alıp Çin genel evlerine götürmeleri. Oradaki Müslüman hanımları. Ondan sonra katletmeleri. Geçen gösterdik burada bir kardeşlerimizin önüne taş kırıyorlar. Herkes de seyrediyor. Gülerek böyle gayet eğlenceli bir şekilde. Çocuğun eline basıyorlar, elini eziyorlar. Küçücük çocuğun. Evet. Yine herkes orada seyrediyor. Kimse müdahale etmiyor. Ama bu nereden kaynaklanıyor işte? Bu Darwinizm belası ve onun getirdiği bu komünist mantık, kan döken, zulmeden, insanları yok eden, bunun fikren mücadele ortadan kalkması işte. Ve İttihad-ı İslam. Herkes İttihad-ı İslam isterse, İslam Birliği'ni inşallah, kesin çözüm olacaktır. Bunun bir an önce yapılması gerekiyor. Bölünmeyle geçen, her geçen gün demişti hocamız, haram inşallah. Çünkü Allah dağılıp ayrılmayın diye emrediyor Müslümanlara. Evet, şeytandan inşallah. Allah'a sığınırız. Müslümanlar dağılıp ayrıldı ve bunlar oldu inşallah. Dolayısıyla hemen İslam Birliği ve çözüm çok net olarak oluşacak inşallah. Bu da Allah'ın kaderi. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'yı vesile ederek Allah dünya çapında İslam'ı hakim kılacak inşallah.
Evet, bir cümle var, onu da aktarayım. Oradaki Uygur Türk'ü kardeşlerimizin durumu bilmesi açısından. Şöyle diyor, Çin'den ayrılamıyorlarmış. Bu yasak, Çin'den ayrılamıyorlar. Ya erkenden kendiniz ölürsünüz ya da bir bahane ile nasılsa öldürülürsünüz diyor. Yani orada hapis durumda ve sürekli sayıları azalan bir durumdalar şu anda. Allah korusun.
Şimdi, onun için ama işte Müslümanların derhal İttihat birlik olur. Tabii.
Evet.
Ve fikri mücadele gerekiyor. Yani burada biz rahatımız yerinde onları düşünmemiz gerekiyor. Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Sizlere ne oluyor ki diyor. Kadınlar, erkekler ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz diyor Allah inşallah.
Zayıf bırakılmışlar.
Fikri mücadele işte, evet. Evet inşallah.
İnşallah.
Farz bizim üzerimize. Said Nursi Hazretleri ne diyordu biraz önce okuduk. Bu dönemin en büyük farz vazifesi İslam Birliği'dir diyor. İttihat-ı İslam'dır diyor inşallah.
İnşallah. Evet.
İnşallah önümüzdeki Ramazan ayında da bu yönde inşallah güzel gelişmeler olur. İttihad-ı İslam yönünde. İnşallah buna şahitlik ederiz.
Evet, Ramazan
herkese İslam alemine hayırlı olsun inşallah.
İnşallah. Evet,
hayırlı. Çok güzel bir dönem geliyor. İnşallah. Buna da şahit olacağız Allah'ın izniyle. Hazreti Mehdi'yi göreceğiz, Hazreti İsa'yı göreceğiz. Tıpkı Peygamberimizin tarif ettiği şekilde. Zaten olaylar o şekilde gelişiyor. Bütün alametler gerçekleşti inşallah. O dönemde çok yaklaştı.
İnşallah. Programımızın da sonuna geldik. Yine canlı yayınlarımız devam edecek inşallah. Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun inşallah. Hayırlı olsun. Yeniden görüşmek üzere inşallah. İyi geceler.